Tanrı. Ne kadar da gizemli bir isim. Ve bu ismin biz insanlığa ilettiği sözleri de bir o kadar gizemli. Bu gizem bizi eşsiz bir seyre götürüyor. Kutsal kitap sayfaları arasında gezinirken binlerce yıllık tarihe şahit oluyoruz. Bu serüvende geçen hiçbir olay, hiçbir isim, hiçbir yer ve zaman tesadüf değil. Hepsinin altında ruhsal bir gizem ve Tanrı'nın kurtarış tasarısına dair işaretler var.
Tanrı hangi isimlerle anılıyor?
Tanrı'nın isimleri onu daha iyi tanıyabilmemiz için bize bir fırsat sunuyor.
Kutsal yazılarda geçen yer, olay ve isimler ruhsal yaşantımız için bir şey ifade ediyor mu?
Tüm bu serüven bize bir kişiyi işaret ediyor.
Tanrı neden biz insanlar için bu kadar gizemli bir macerayı sürdürüyor ki?
Tüm bu sorular ve daha fazlasının cevabını siz değerli dinleyicilerimizle beraber aradığımız İsimler ve Gizemler programı başlıyor.
Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, yeni programımız İsimler ve Gizemlerin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pastör Volkan Er ile beraber karşınızdayız. Volkan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim. Sen nasılsın
Aydın? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Kıymetli dinleyenlerimiz, ilk programımızda Elohim ismiyle Tanrı'nın isimlerine giriş yaparak Tanrı'nın her bir isminin onun çok yönlü kişiliğinin farklı bir yönünü tanımladığını öğrenmiştik. Bu yayınımızda ise Yahve ismini ele alıyor olacağız. Bu ismin kutsal kitapta ilk kez nerede karşımıza çıktığını, neyi ifade ettiğini, ruhsal olarak bu isimden neler öğrenebileceğimiz üzerinde duracağız. Tanrı gibi gizemli bir varlığı isimleriyle aslında daha yakından tanımaya, buradaki gizemleri açığa çıkartmaya çalışacağız. Ve tüm bunları yaparken de siz değerli dinleyicilerimizi de serüvenimize konuk etmek istiyoruz. Sohbetimize başlamadan önce değerli dinleyenlerimiz, bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Elbette biz burada Tanrı'nın isimlerinden konuşuyor olacağız. Tanrı'nın isimlerinden bahsediyor olacağız. Belki dile getirirken, ifade ederken ayrı ayrı tanrılar gibi ele alabilir dinleyicilerimiz. O yüzden aslında biz burada Tanrı'nın isimlerinden bahsettiğimizi bir kez daha vurgulamış olalım. Hristiyanlık inancı zaten tek tanrılı bir inançtır. Ve bu bağlamda bu isimleri biz ele alıyoruz. Bazen belki Yahve şöyle bir tanrıdır, Elohim şöyle bir tanrıdır diye bazen dilin yapısı gereği onu kullanırken yanlış bir anlaşılmaya sebebiyet vermek istemeyiz. Tek bir tanrının aslında farklı yönlerini biz burada ele alıyor olacağız. Yahve ismi bugünkü konumuz olacak. Latin alfabesine çevrildiği zaman aslında YHWH gibi aslında tamamen sessiz harflerden oluştuğunu görüyoruz bunun. Peki bu ismin doğru telaffuzu nasıldır? Nasıl bu ismi doğru telaffuz edebiliriz? Belki bununla başlayalım, sonra daha derin bir soruyla devam edeceğiz.
Tabii eski antlaşmada Yahve kelimesi birçok yerde karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 3000 kere kullanılmış eski antlaşmada aşağı yukarı. Peki neden bu kadar çok kullanıldığını düşündüğümüzde aslında çünkü Tanrı'nın halkıyla ilgilenmesi, Tanrı'nın sürekli halkına yol gösterdiğini fark ettiğimizde bu ismin ne kadar önemli ve ne kadar değerli olduğunu fark ediyoruz. Çünkü Tanrı halkından uzak, dünyayı yaratan ve sonra halkından uzaklaşan bir Tanrı olarak karşımıza çıkmıyor. Halkının arasında yaşayan ve halkıyla birlikte devinen, halkıyla birlikte yaşamak isteyen bir Tanrı olarak karşımıza çıktığı için bu kadar fazla isminin eski antlaşmada geçtiğini görüyoruz. Tabii ki burada Yahve olarak okuyoruz biz ama özellikle eski antlaşma orijinal metinlerinde ortadaki bu sesli harflerin olmadığını ve sessiz harflerle yazıldığını görüyoruz. Bunun sebebi de şu: eski antlaşmada Tanrı'nın Rabbin adını ağzına boş yere almayacaksın buyruğundan dolayı bu kutsal Tanrı'nın adını bu şekilde sessiz harflerle yazarak kutsal kitabın aslında yazıldığını anlıyoruz. Ama burada önemli vurgu şu: biz Tanrı'dan bahsederken Tanrı bize kendisini nasıl açıkladığını fark etmeliyiz. Yani örneğin Allah ne demektir diye sorarsak o yaratıcıdır, yaratandır. Ama onun yaratıcı olması benim hayatımı nasıl ilgilendiriyor? Ya da onun dünyayı, evreni yaratması benim ibadetimi nasıl etkiliyor? Yani ona teşekkür edebilirim. Eğer yarattıysa minnettar olabilirim ama hayatımı onun istediği şekilde sürdürmek ya da onu hoşnut etme arzusuna nasıl sahip olacağım? İşte o zaman da Tanrı'nın isimleriyle bana açıklanışına bakacağım ve o zaman o isimlerde Tanrı'nın karakterini görerek aslında ona yaklaşacağım. Çünkü hayatımızda her şey isimlerle gizlidir. Yani kötü ruhsal güçler konusunu konuşurken de cinler de hayatlarımızda isimlerle saklanırlar. Yani bir şeyin ismini bilmiyorsan onunla gerçekten bir ilişki içinde olamazsın. Yani evreni yaratan bir Tanrı'dan bahsedersin ama onunla konuşmak, onunla ilişki içerisinde olabilmek için onun sana açıklanış vahyini anlaman gerekiyor ki orada basamakları çıkarak Tanrı'ya yaklaşabilirsin. Onu makbul bir şekilde överek aslında ibadet edebilirsin. Ama bu ismi bilmediğin zaman yani sadece Tanrı, Allah ismini bildiğin zaman sadece onun yaratıcı gücünü bilirsin. Kudretini bilirsin, doğmamış, doğrulmamış olduğunu bilirsin ama onunla gerçek yakın bir ilişki kurmak mümkün olmaz.
Evet, zaten ilk bölümde de Elohim ismine değinmiştik ve Elohim isminin aslında genel bir tanrıyı ifade ettiğini öğrenmiştik. Bu yayınımızda ise Yahve ismine bakıyor olacağız ve Yahve isminin daha kişisel bir tanrı olduğunu ve kendini bu isimde tanıttığını görüyor olacağız. YouTube'dan gelen yorumlara bakacak olmamız gerekirse... Tuzla Protestan Kilisesi iyi yayınlar kardeşler demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Elona Hanım iyi yayınlar demiş. Yolcu isimli kullanıcımız iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Ve Mesut Bey Romalılar 15:33'ten bir ayet paylaşmış. Esenlik veren Tanrı hepinizle birlikte olsun. Amin ve iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Peki Volkan Bey, Yahve ismi eski ahitte ilk karşımıza nerede çıkıyor? Kutsal kitapta ilk karşımıza nerede çıkıyor? Ve biz bu isimde neyi anlıyoruz? Bu isim neyi içeriyor?
Evet. Belki bunun üzerine durmamız gerekiyor. Elohim ismi evren yaratılırken ilk insanın karşılaştığı isim Elohim. Yani Tanrı.
Evet.
Demek ki yaratılışı gördüğümüz zaman biz şöyle düşünüyoruz. Yani bu kadar muazzam denge, muazzam bir doğanın varoluşu bir yaratıcı tarafından tasarlanabilir, yapılabilir diyerek aslında Tanrı'yı arayışımızın ilk adımı olarak buradan yola çıkıyoruz. Demek ki Tanrı her şeyi yaratandır. Ama sonra kutsal kitap metinlerine baktığımızda örneğin yaratılış 2. bölüm insanın yaratılışı ile ilgili konu açıldığında orada Rab kavramı ortaya çıkıyor. Yani Yahve kavramı ortaya çıkıyor. Yani demek ki Tanrı insanla olan ilişkisinde bu Rab kavramını yani Yahve kavramını kullanıyor. Ve Yahve'den biz ne öğreniyoruz? Yahve insanı seven, insanı yaratan, kendi benzeyişinde yaratan ve onları seven, onlarla ilgilenen sabahın serinliğinde Adem bahçesinde Adem'le ilgilenen, onlara buyruklar veren bir Tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki Adem henüz, Adem tabii ki Rabbi tanıyor ama asıl Yahve'nin açıklanışı ta özel olarak Musa'nın Rab'le karşılaşmasına dayanıyor. Rab Musa'ya diyor ki benim adım Yahve'dir diye söylüyor. Musa senin adın ne diye sorduğunda. Yani bu da demek oluyor ki Rab bizi yani Yahve bizi günahtan kurtarmak isteyen, kölelikten kurtarmak isteyen, günahtan kurtarmak isteyen ve kendine bizi yaklaştırmak isteyen bir kurtarıcı olarak bu ismi bize veriyor. Yani ne demek istiyoruz? Herkesin kafasında bir Tanrı inancı var ya da Tanrı ile ilgili bir düşünce var. Ama şimdi Yahve ismi bize geldiğinde o zaman biz şunu düşünüyoruz. Diyoruz ki evet Rab yani Yahve beni tek başına bırakan bir kurtarıcı değil. Bana yardım eden, sınavlarda bana merhamet eden, zorluklarda beni çıkartan, günahımı üstlenen, günahımdan kurtaran, işte Musa ile halkını kölelikten kurtaran bir kurtarıcı olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu aslında çok değerli bir şey. Yani demek ki Tanrı önce çok uzaklardaydı ve biz ona baktık uzaktan onu gördük, onun var olduğunu anladık. Ama şimdi Yahve ismiyle bize yaklaştıkça onun karakterini de anlamaya başlıyoruz. Hani sanki uzaktan bir araba görüyorsun ama araba sana yaklaştığı zaman ne oluyor? Rengini görüyorsun, markasını görüyorsun, detaylarını görüyorsun ve işte vahiy de böyledir. Yani Allah'ın ismi bize açıklanır ve o bize yaklaştıkça onun kim olduğu karakteri isimlerle bize verilir. Ve işte Yahve isminde de kurtuluş, kurtaran, kurtarıcı olarak Rabbin ismi bize açıklanıyor. Tabii ki bu nerede nihai olarak bize net olarak gösteriliyor? İsa Mesih'te gösteriliyor. İşte biz Rabbin kendisini yani Yahve'yi İsa Mesih'te bütünleştiriyoruz. Ki bu yeni antlaşma gözlüklerimiz yani İncil metinlerinin gözlükleriyle bunu görebiliyoruz eski antlaşmaya bakıp. Ve o zaman şunu diyoruz yani evet yaratıcı var, evreni yarattı ama o yaratıcı bizi günahtan kurtarmak isteyen ve bizimle ilgilenmek isteyen ve hatta çarmıhta bizim yerimize ölecek kadar bizi çok seven İsa olarak karşımıza çıktı. O yüzden hani eleştiriyorlar ya. İsa'yı Rab'le karşılaştırarak günah işliyorsunuz diyoruz diyorlar. Ama aslında Yahve zaten hep buradaydı, dünyadaydı. Yahve hep insanlarla ilişki içerisindeydi. Ve çağların sonunda Yahve insan bedeninde İsa'da yeryüzüne geldi ve bize kendisini gösterdi. Yani bu İsa'yı ilahlaştıran biz değiliz. Zaten İsa'nın ilahlaşması ya da ilahi doğası kutsal kitabın bir müjdesi olarak karşımıza çıkıyor. En sonunda İsa başkâhinler tarafından yargılandığında Markos kitabında net bir şekilde söylüyor. Soruyorlar sen Yahve misin sen o musun? Hı hı. O diyor ki benim dediği zaman başkâhin giysisini yırtıyor, yırtmaması gereken giysisini yırtarak aslında bu kâhinlik düzeninin de değiştiğini, artık kâhinlik düzeninin gerek kalmadığını orada anlıyoruz. Yani demek ki Yahve hep halkına kendini göstermek isteyen, yol göstermek isteyen bir Rab olarak, Tanrı olarak bizim karşımızda ve onu görebilmek, onunla gerçek bir ilişki kurabilmek için çağların sonunda da İsa olarak karşımıza çıkmakta.
O zaman Yahve ismi yaratılışta da gördüğümüz bir isim değil mi? Evet. Yaratılışta etkin olarak Yahve'yi görüyor muyuz? Hı hı. O yaratılış şeyine, hikayesine baktığımız
şimdi
zaman.
Şimdi evreni yarattığında Tanrı, güneşi, ayı ve yeryüzünü yarattığında orada Yahve'yi görmüyoruz. Yahve'yi ne zaman görüyoruz? İnsan yaratıldığı zaman Yahve'yi görüyoruz. Yani insan yaratıldığında, insanla ilgilenmeye başladığı zaman Tanrı kendini Yahve olarak tanıtıyor. Tabii ki yine tekrar söylüyor. Yani biz farklı farklı tanrılardan bahsetmiyoruz. Tek bir tanrıdan bahsediyoruz ve tek bir tanrının vahyinin açıklanmasından bahsediyoruz. Demek ki Tanrı ya da yaratıcı olarak ilk önce açıklandı ve sonra kurtarıcı olan yani Yahve olarak Tanrı'nın insanlara açıklandığını görüyoruz. Ve dolayısıyla insanla olan tüm ilişkilerinde bu isim kullanıldı. Kutsal metinler bize bu Yahve isminin kullanıldığını söylüyor. Örneğin en can alıcı noktalardan birisi tufan zamanında, Nuh tufanı zamanında bütün yargıda Tanrı kavramı var. Ama gemi yapılması gerekirken, kurtarılması gerekirken hep karşımıza Yahve'nin çıktığını görüyoruz. Ve en sonunda Nuh gemiyi bitiriyor. Sular gelip gemiyi yükselteceği zaman o kapı o kadar ağır ki Nuh içeriden kapatamadığı için arkadan gelip Yahve kapıyı kapatarak Nuh ve o hayvanların kurtulmasını, tufandan çıkmalarını işte o şekilde sağladığını görüyoruz. Yani demek ki yaratıcı var ama insanla olan münasebetlerinde bize Yahve olarak kendisini tanıtıyor. Evet. Ve biz de isimlerle Tanrı'nın karakterini anlıyoruz. Ruhani hayatımızda onu hoşnut etmeye çalışıyoruz ve onu tanıdıkça da aslında doğru bir şekilde ibadet edebiliyoruz. Yani sadece yaratıcı bir Tanrı'yı bilmek aslında bize bize hiçbir şey katmıyor. Yani onu övebiliriz, teşekkür ederiz ama başka bir şey yapamayız. Ya yani onun yolunda yürümek, onu hoşnut etmek, onun müjdesini duyurmak ya mümkün değil. Çünkü bir insana şunu söyleyebilirsin yani belki bir ateistle tartıştığın zaman ya bak işte dünyada dengeler var, evren şu, güneşe yakınlık, uzaklık, işte azot dengesi, bir sürü şey söylersin. O da şunu söyleyebilir ya tamam dünyayı da yaratıcısı var dese onun ruhani hayatında ne değişecek? Çok bir şey değişmez. Ama onun hayatıyla ilgilenen, merhamet eden bir kurtarıcı var. Onu değiştirmek isteyen, sonsuz hayata götürmek isteyen bir kurtarıcı var dediğimizde tabii ki onun tövbe etmesi gerekiyor, ona uygun bir yaşam sürdürmesi gerekiyor. Bir ilişki gerçekten insanı değiştiren şeydir. Örneğin biz hep kullanıyoruz, bekarlar evleniyor, eski hayatı tamamen değişiyor ve bekar arkadaşları espri yapıyor. Diyor ki evlendin bizi unuttun. Çünkü ilişkiler insanların hayatlarını değiştirir. Ve dolayısıyla en önemli ilişki de Tanrı ile kurduğumuz ilişki ve o kurduğumuz ilişki bizi tabii ki değiştirecek ama onu nasıl bulacağız? Tanrı da kendisini bu isimlerle bize açıkladı ve bu isimlerde Tanrı'yı bulabiliriz.
Evet.
Ve çağların sonunda da bu isim İsa olarak bize verildi. Hı hı.
Evet, şunu tekrardan vurgulamak gerekiyor. Aslında siz ilk bölümde güzel bir örnek vermiştiniz. Merdiven örneği, basamak örneği. Tanrı'yı ilk olarak biz Elohim ismiyle gördük.
Evet.
Ve onun genel bir Tanrı ifadesiyle gördük. İşte her şeyi yaratan, her şeyi gücü yeten ifadesiyle gördük. Ve bugün aslında ikinci basamaktayız diyebilir miyiz? Yani Yahve'deyiz.
Kesinlikle.
Ve artık onu kişisel olarak yavaş yavaş tanımaya başlıyoruz. Tabii, bu Yahve'nin zaten aslında İsa Mesih ile eşleştirebileceğimizi görüyoruz. Yeni ayette zaten İsa Mesih'in benim ifadesiyle kullandığı noktalar var. Programın ilerleyen dakikalarında buna değineceğiz zaten. Ve bunun çevirisinin zaten doğrudan Yahve'ye işaret ettiğini görüyoruz. YouTube'dan Sabri Bey demiş ki Yehova bir isim mi? Bir anlamı var mı? Yoksa eski dilde Allah mı demektir? Demiş.
Ya şöyle diyelim. Elohim aslında Allah'a eş olarak kullanılan bir kelime. Mesela sözlüğe bakarsınız Allah ne demektir diye. Yaratan, doğmamış, doğrulmamış, her şey gücü yeten olarak karşımıza çıkar çevirisi. Dolayısıyla Elohim ile Tanrı ya da Allah bir anlamda eşit. Ama Yahve'nin karşılığı yok. Yani dünya ilahiyat literatürüne baktığımız zaman Yahve'nin bir karşılığı yok. Çünkü yaratıcının halkının arasında yaşayan, halkıyla birlikte hareket eden bir kurtarıcı anlayışı olmadığı için aslında Yahve'yi yani bu ismi karşılaştırabileceğimiz bir şey yok. Ama Yahve'deki bütünlük tabii ki hem yaratıcı, yani Tanrı'nın kendisi olduğu için aynı zamanda Tanrı'nın bütün sıfatlarını da orada bütünlemektedir. Hı hı. Yani Elohim ayrı Tanrı, Yahve ayrı Tanrı olarak bahsetmiyoruz. Sadece Tanrı'nın yaratıcı olarak halkın arasına geldiğinde bize açıkladığı ismini anlayarak onu tanımak üzerine biz bir düşünüyoruz ve onu tanımaya çalışıyoruz aslında.
Evet.
Ve diğer soruda bu isim midir diye söylemişti sanırım. Hı hı. Bu aslında Mısır'dan çıkış kitabında Tanrı'nın Musa ile karşılaşmasında diyor ki benim anlamına gelen bir isim kullanıyor. Hı hı. Yahve. Yani bunun bunu kazıdığımız zaman bunun altından çıkan şey ne? Tanrı şöyle demek istiyor. Ben benim. Yani ben öyle bir kurtarıcıyım, öyle bir tanrıyım ki beni eşleştirebileceğin ya da bana benzetebileceğin hiçbir şey yok. Yani ben tekim demek. Ben benim diyerek aslında Tanrı orada bu Yahve ismini kullanıyor. Yani onunla eşleştirebileceğimiz, onu anlatırken başvurabileceğimiz bir örnek olmadığı için bu ismi kullanıyor ve bunun altındaki anlamda ben benim diyerek karşımıza çıkıyor.
Evet, YouTube'dan Yolcu isimli kullanıcı şöyle demiş. Yahve İsa Mesih ise Baba ve Kutsal Ruh ne oluyor? Musa peygamber ile konuşan İsa Mesih miydi yani demiş. Aslında bu soruyu şeyle bağdaştırabiliriz belki. Yahve ismi üçlü birliği kapsıyor mu, içeriyor mu?
Tabii şimdi üçlü birliği anlamak kolay bir süreç değil ama işlevsel olarak mesela fark ediyoruz. Yani bir kurtarıcı var, bir de Elohim var, göksel baba var. Mesela Kutsal Kitap'ta diyor ki Tanrı'yı hiç kimse tanımadı. Yani ama Tanrı'nın doğası içerisinde de bir teklik ama aynı zamanda bir çeşitlilik de olduğunu fark ediyoruz. Yani bunlar öz olarak birbirinden üstün değil ama özlerin birleşimiyle bir bütün, yani Tanrı kavramının ortaya çıktığını görüyoruz. Ama burada özellikle İsa'nın doğması konusunda İsa'nın doğması bir insan gibi ona insani vasıflar vermesi için önemli ama İsa aslında doğmamış, İsa yeryüzüne gelmiştir demek daha doğru. Hı hı. İsa yeryüzüne gelmiştir. Yani o yüzden İsa yeryüzüne gelirken bir insana gerek duymadan, bir erkeğe gerek duymadan Meryem'in rahmine düşerek geldiğini ve bunun bir merhamet olarak algılanması gerektiğini aslında bu dinleyicimize de söylememiz gerekiyor. Çünkü evet Tanrı doğmamıştır. Ama şöyle düşünelim, Tanrı yeryüzüne gelmek istese ve insanın o asli günahını üzerine almak istese ne yapması gerekiyor? O zaman onlara aynı benzeyişte insan doğasında gelmesi gerekiyor ki gerçekten halkıyla birlikte yaşasın, halkın günahlarını üzerine alabilsin ve onların kefareti, onların fidyesi olarak çarmıhta bu cezayı ödeyebilsin. Hı hı. Ama burada üçlü birlik konusuna da dönecek olursak, Yahve'yi tabii ki İsa Mesih'te karşılıyoruz ya da karşılığını buluyoruz. Ve yeni antlaşmadaki elçiler de İsa'ya baktıkları zaman evet Yahve'yi gördüler. Ama gökte bir babanın yani bir tanrının da var olduğunu anlıyoruz. Ama bu üçünün aslında ya da üçlü birlik dediğimiz o çeşitliliğin yine de tek bir tanrı olduğunu ve tanrının isimlerinin de bize açıklanırken bir üç tanrı olarak açıklanmadığını ama aynı özün bize yaklaştıkça yeni isimlerle bize kendini tanıttığını fark etmemiz önemli. Ama şunu vurgulamamız çok önemli. Tanrı'nın doğasında ya da Tanrı'nın o varlığının özünde bizim düşündüğümüz gibi bir teklik yok. Hı hı. Mesela biz bazı kelimeler kullanıyoruz. Birçok diyoruz değil mi? Hem bir diyoruz hem çok diyoruz. Yani aslında dil yapısında da var. Yani bazı tekliğin içerisindeki o düşündüğümüz şey bizim düşündüğümüz gibi değil, bir çoğulluk arz ediyor ve biz işte İncil metinlerinde, Yeni Antlaşma metinlerinde de bunu görüyoruz. Tanrı tek bir tanrıdır ama aynı zamanda üçlü birlik doğası olan, bir çeşitliliği olan ama aynı öze sahip insanlara bu şekilde açıklanmış bir tanrı gerçeğini de görüyoruz.
Bu bağlamda o zaman üçlü birlik kavramını içeriyor muydu yani yoksa o açıklanışta görmüyor muyuz bu üçlü birlik
burada kavramını? Görmüyoruz. Yani Elohim'de de Tanrı'nın bütün sıfatlarını görüyoruz. Yahve'de de Tanrı'nın bütün sıfatlarını görüyoruz. Ama biz tabii ki eski antlaşma zamanındaki kişiler olmadığımız için, yeni antlaşma ya da İsa Mesih'i tanıdığımız için geriye doğru bakarak, bazı gözlükler takarak bu gölgeleri anlamlandırıyoruz. Evet, Elohim derken evet yeni antlaşmadaki göksel babadan bahsediyoruz. Yahve derken İsa Mesih'ten bahsediyoruz ve ileriki programlarda konuşacağımız gibi bazı isimlerden bahsederken de aslında Kutsal Ruh'u simgelediğini bahsediyoruz. Bahsedeceğiz ve dolayısıyla Tanrı'nın işleyişine baktığımız zaman evet o işleyişin içerisinde bir Tanrı var, sözü var ve gücü var. Evet. Dolayısıyla biz bu üç etkinin de Tanrı olduğunu anlıyoruz ve maalesef biz kendi kafamızdaki tekliği ya da kendi kafamızdaki düşünceyi Tanrı'ya yakıştırarak ya da kendi mantığımız almadığı zaman Tanrı böyle olamaz diyerek aslında bazı şeyleri yadsıyoruz. Örneğin diyelim ki tek bir Tanrı var. Yani Tanrı'nın içinde bir çoğulluk yok. Bu da bazı dezavantajları getiriyor. Yani diyelim ki empati. Empati ne demek? Değil mi? Yani teklik, tek bir varlık empati kuramaz. Ya da tek bir varlıksan eğer sevgiyi hissedemezsin. İletişimi kuramazsın değil mi? Dolayısıyla o teklik bizim anladığımız gibi sonsuzluk içerisinde tek başına olmak değil, özünde bir çoğulluk ifade eden, bir birlik ifade eden bir varlık olarak aslında karşımıza çıkıyor. O zaman iletişimin ne olduğunu, sevginin ne olduğunu, empatinin ne olduğunu Tanrı'nın anladığını işte bu şekilde vurgulayabiliriz. Yoksa empati kuramayan ya da tek başına olup bu tür duyguları tecrübe edemezse, o zaman başkasına şöyle söyleyen bir tanrı imajı tabii ki o zaman güvenilmez bir tanrı olacak. Yani kendi tekken başkasını sev diyen bir tanrı olursa o zaman elbette ki bu emir ya da bu şey biraz geçersiz olacak.
Evet, bu noktada aslında çok klasik bir eleştiri vardır, yanlış anlaşılan bir nokta vardır. Hristiyanlar üç tanrıya inanıyor diye bir bakış açısı var. Haliyle biz aslında tek tanrının kendini üç şekilde tanıttığını, üç aylık kimlikte bize kendini tanıttığını, özü, sözü ve gücü olduğunu tekrardan hatırlamış olduk. Bu noktada da onu dile getirmiş olduk. Siz az önce Serdar Bey'in sorusuna sanırım cevap verdiniz. Hazreti İsa'ya Tanrı diyorsunuz ama doğmuştur, doğrulmuştur.
Biz demiyoruz.
Çelişkili değil
biz
mi?
Biz demiyoruz. Kutsal metinler bunu söylüyor. Aslında onu hep altını çiziyor. Yani bunu biz yeni bir şey olarak çıkarmıyoruz. Ama eski antlaşmayı okuyan, onu anlayan İsa'nın öğrencileri onu Yahve olarak görüyor. Ve İsa'nın karakterine baktığımızda da Yahve'nin karşılığı olduğunu da ölümü yenerek, dirilerek aslında Yahve olduğunu bir şekilde ilan edilmiş ve dünyaya gösterilmiş oldu.
Ve Yuhanna 14. bölümden paylaşmak istiyorum. Şimdi siz zaten değindiniz. Biz demiyoruz. Aslında İsa'nın kendisi bunu söylüyor ve aslında kutsal yazıların tümü bunu bize kanıtlıyor.
Tanıklık ediyor.
Ve Filipus İsa'ya diyor ki Yuhanna 14. bölümde 8 ve 9. ayetlere baktığımız zaman İsa'nın öğrencilerinden birisi Filipus, "Ya Rab, bize babayı göster, bu bize yeter," dedi diyor. Babada babadan kastı Tanrı özü aslında. Ve İsa Filipus dedi, "Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun?" diyor. Ve biz aslında bu metnin orijinal diline baktığımız zaman, burada kullanılan ben isimlerine baktığımız zaman hepsini aslında bugün konuştuğumuz o isme Yahve'ye işaret ettiğini görüyoruz. Ve mesela hani konu açıldı diye burada girmek istedim. Mesela İsa'nın kullandığı diğer benim ifadeleri var. Yuhanna 18. bölüm 6. ayette örneğin İsa benim deyince gerileyip yere düştüler diyor. Aslında İsa'yı tutuklamaya geldikleri zaman onu aradıkları zaman, İsa kim diye sordukları zaman, İsa çıkıp benim dediği zaman gerileyip yere düştüklerini görüyoruz. Ve buradaki benim ifadesi aslında orijinal metinde yine Yahve'ye işaret ettiğini görüyoruz. Ya da kapı çok benim güzel, derken Yuhanna 10. bölüm 9. ayette, yol, gerçek ve yaşam benim derken, yaşam ekmeği benim derken, ya da ben iyi çobanım derken, diriliş ve yaşam benim derken, ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır derken, bütün bu ifadelerde aslında ben ifadesinin karşılığını bugün konuştuğumuz Yahve'ye işaret ettiğini görüyoruz. Ve o dönemde bulunan insanlar da bunu çok iyi anlıyorlardı. Yani siz az önce bahsettiniz, başkâhin üstünü yırttı. Yani yırtmaması gereken başkâhin dediğimiz kişi kim aslında? O dönemin en üst Yahudi din bilginidir. Yani her sene farklı bir kişi görev alır. Ve o senenin aslında Yahudi din bilgini. Ve bu kişi üstünü yırtıyor. Ve üstünü yırtma ifadesi aslında o dönemki geleneklerden biri.
Çünkü bir giysi kutsal. Harun'a dikilen giysi kuşaklar boyunca devredilerek kâhine veriliyordu. Ve aslında onu yırtarak da o kâhinlik düzeninin de aslında yırtıldığını, insanların direkt artık Tanrı'ya gidebileceğini de orada simgesi olarak görmüş oluyoruz.
Evet. YouTube'dan Sabri Bey demiş ki, Tanrınızın kaç ismi var? Tam bir sayı belki şu an
99 var. Şimdi İsa ismini de koyarsanız 100 tane ismi var. Yani burada belki hala bunu anlatmak zorunda kalıyoruz gibi. Biz burada tanrılardan bahsetmiyoruz. Bir tanrının bize açıklanışı ve isim olarak kendisini açıklayarak karakterini anlamamız için bize gönderdiği vahyi anlatıyoruz. Mesela diyelim ki Allah yoktan var eder derken, yaratıcı yoktan var eder derken ne anlıyoruz? Onun gücünü anlıyoruz, değil mi? Ve mesela bu bütün dillerde Tanrı ile ilgili böyle sıfatlar, anlamlar var. Ve dolayısıyla aslında Sabri Bey sorduğu soruyu kendi inancında ya da kendi dünya görüşünde de bunun böyle olduğunu anlaması gerekiyor. Sadece söylemek istediğim şey şu, yani birçok ilahiyatta Tanrı ile ilgili anlatılan isimler, Tanrı ile ilgili verilen isimler yetersiz kalıyor. Yani sadece yaratıcı Tanrı'yı bize anlatıyor.
Genel
mesela,
bir ifade.
Evet, yani mesela İbrahim'i düşünelim. İbrahim'in hikayesi nasıldır? İbrahim göklere bakar, yıldızlara, der ki bu yaratılışa hükmeden ve bu yeryüzünü yaratan bir yaratıcı var diyerek tek Tanrı'ya inanır. Tamam, güzel, yani bu tek Tanrı'ya inanır, ama daha sonra kutsal kitap metinlerinde ne görüyoruz? Tanrı'nın Yahve olarak onu ziyaret ettiğini görüyoruz. Ve İbrahim'e kendisini açıklarken diyor ki, ben El Shaddai, her şeye gücü yeten Tanrı'yım diyerek İbrahim'e bir ismini İbrahim'e söylüyor. Ve İbrahim bu ismi tutarak zorluklara, sıkıntılara göğüs gererek imanını sürdürüyor. Ama biz yeni antlaşmayı okuyan kişiler olarak orada baktığımızda onun, yani İbrahim'in yanına gelen kurtarıcının Yahve olduğunu anlıyoruz. Demek istediğim şey şu, yani kaç ismi var diye belki bir belki çok ciddiye almıyor gibi düşündüm, ama bu çok önemli bir konudur. Tanrı'nın isimlerini bilmek, Tanrı'yı yakından tanımakla ilgilidir. Ama bazı insanlar işte sadece yaratıcıyı bilmek yeterli diye düşünürler. Ve o zaman nereye gidiyoruz? Ta ilk günaha dönüyoruz. Adem'le Havva'nın o ilk günahına dönüyoruz. Oradaki ayrıntı nedir? Şeytan geliyor Havva'ya, diyor ki, Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların meyvesini yemeyin dedi mi diyerek söylüyor. Aslında bunu söyleyen Yahve'ydi. Yani aslında Havva ne demek istiyor? Ben kişisel olarak Tanrı'yla çok yakın olmak istemiyorum. Genel bir tanrıyı bilirsem yeter. Çünkü neden? Genel bir tanrıyı bilirsek istediğimiz günah işleyebiliriz. Çünkü o havada genel bir tanrı. Yani yaratan ama bizimle ilgilenen bir tanrıyı bildiğimiz zaman o zaman ne yapacağız? Ya tanrı beni görüyor. Her şeyimi görüyor. Dikkat etmem gerekiyor. Günah işlemem gerekiyor diyerek toparlanmamız gerekir. Ve dolayısıyla insanlar işte genel bir tanrıyı bilerek bunun yeterli olacağını düşünürler. Ama kaçırdıkları konu bu. Tanrı sadece yaratıcı olarak kendini açıklamadı. Yahve olarak da hayatımıza giren, bize yardım eden, bizi kurtaran, bize yol gösterip bizi bereketleyen bir kurtarıcı olarak da bize açıklandı. Dolayısıyla bunun için şükretmeliyiz. Tanrı iyi ki kendini bize açıkladı ve çağların sonunda İsa Mesih'le bütünleşerek aslında biz bunu net bir şekilde gördük. Dolayısıyla bu isimlere çok dikkat etmeliyiz. Aynı isimleri şeytan da cinler de kullanıyor. İsimlerle hayatımızda saklanıyor. Ve de onlarla mücadele ederken de onların isimlerini bilmek ve onları hayatımızdan çıkarmak için isimleriyle hitap etmemiz gerekiyor. Bu isimleri çok hafife almayalım. Yani gerçekten çok önemli bir konudur. Hı hı.
Evet, önemli bir konu. Tabii ki burada o sayılara odaklanmak yerine aslında Tanrı'nın kişiliğine, Tanrı'nın bize nasıl kendini tanıttığına odaklanmaya
mesela
çalışıyoruz.
Mesela Sabri Bey örnek ya. Sabri Bey kendini açıklarken ya da kendini tanıtırken nasıl tanıtıyor? Mesela birisi soruyor, siz bir yarışma programına katıldınız diyelim ki ya da ben yarışma programına katıldım. Bana soruyor, kendinizi biraz tanıtır mısınız derken ne diyoruz biz o zaman? Ben Volkan, o kadar. Bu kadar mı söylüyoruz?
Hayır.
İşte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bir iş yapıyorsak o işteki kimliğimizden bahsediyoruz değil mi? Çok yönlü bir şekilde birçok isim, birçok yaptığımız şeyi anlatarak aslında kendimizi tarif ediyoruz. İşte Tanrı da bunu yaparak bize karakterini, lütfunu göstermek istiyor. Ve bu lütuf aslında minnettar olmamız gereken ve teşekkür etmemiz gereken bir konu. Çünkü ona ulaşmak mümkün değil. Yani böyle bir kudrete, böyle bir güce ulaşmak mümkün. Ancak o bize yaklaşırsa ve kendini açıklarsa ona yaklaşabilmemiz mümkün. Dolayısıyla o da bunu nasıl yapıyor? O da bunu isimlerle, yani vahiy verirken kendi isimlerini açıklayarak bunu yapıyor. Ve biz de işte bugün Yahve'yi görerek aslında Tanrı'nın hayatlarımıza dokunmak isteyen, yol göstermek isteyen bir kurtarıcı olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Tabii burada şu var. Tanrı hayatımıza girince ne oluyor? Önemli bir ayna tutuluyor. Bu da nedir? Ayna geldiği zaman, aydınlık hayatımıza girdiği zaman şunu diyoruz. Yani benim zihnim ne kadar karanlık. Sürekli bencillikle yaşayan bir insan olduğunu görüyorsun. Ve dolayısıyla Tanrı'nın yaklaşması ve Tanrı'yı anlamak bizim hayatımızda kökten bizi değiştiren bir duruma da yol açıyor. Ve işte bu yüzden bunları bilmezseniz, sadece yaratıcı bir tanrıyı bilirseniz o zaman demek ki hayatınızda bir aydınlık yok ve karanlıkta ve belki günahlarınızdan pişman olmayan bir hayat sürdürüyorsunuz. Ve bu da aslında Tanrı'ya yaklaşmaktan ziyade Tanrı'dan uzak kaldığınızdan bir işareti oluyor.
Evet değerli dinleyenlerimiz, İsimler ve Gizemler programındasınız, canlı yayındayız sizlerle beraber ve Tanrı'nın isimlerinin onun aslında çok yönlü kişiliğinin farklı yönlerini tanımladığını ve biz aslında Tanrı'yı bu şekilde tanıyabildiğimizi, bunun bizim için aslında bir bereket olduğunu ve Tanrı'nın bize kendisini açmasının aslında bir onur olduğunu bizim açımızdan hatırlıyoruz, görüyoruz. Ve biz burada bahsederken tabii ki ayrı ayrı tanrılardan bahsetmiyoruz. Tekrardan hatırlatmam gerekiyor. Yani dilin yapısı gereği bazen işte Elohim şöyle bir tanrı, Yahve şöyle bir tanrı, Yahve'de şu özelliği görüyoruz, Elohim'de şu özelliği görüyoruz, İsa derken şu özellikleri görüyoruz gibi bahsedebiliyoruz ama bunları ayrı ayrı kişilikler olarak ele almamamız gerekiyor. Bu şekilde algılıyorsak yani yanlış bir temel atmış olmayalım diye tekrardan uyarmak istedim. Sosyal medya hesapları üzerinden bizleri takip edebileceğiniz gibi değerli Radyo Maranta dinleyicileri, şu anda canlı yayınımıza YouTube Radyo Maranta canlı yayın sayfasından katılım sağlayabilirsiniz. Oradan sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Aynı şekilde Instagram'da da @radyomaranta adresinde en son Ruhsal Sırlar canlı yayın paylaşımının yorumlar kısmını da kullanabilirsiniz bunun için. YouTube'da Yolcu isimli kullanıcı demiş ki, Tanrı'nın kendi içinde çoğul olduğunu kutsal kitapta nerede görüyorsunuz?
Tabii bu üçlü birlik konusuna tekrar temas etmemiz gerekecek. Tabii ki İsa Mesih vaftiz olduğu zaman burada bir sanki Eyüp kitabına benzer bir sahnenin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani perde açılıyor ve orada Tanrı'nın varlığı ile ilgili bize bir bilgi veriliyor. Tabii ki bunu yeteri kadar anlayamıyoruz ama işlevsel olarak fark ediyoruz. Ve İsa vafs olur olmaz sudan çıkıyor ve gökten gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen bir ses duyuluyor ve kutsal ruh gelip güvercin şeklinde omzuna konuyor. Ve bu sahnede görüyoruz ki bir çoğulluk, tek bir tanrının içerisinde üçlü olan bir varlık olduğunu buradan anlıyoruz. Ve Yuhanna 14. bölümdeki senin de söylediğin gibi aslında tek bir tanrının baba oğul kutsal ruh olarak karşımıza çıktığını ve insanlığı kurtarmak için bir role bürünerek hayatlarımızda bir işlevi olduğunu da burada kutsal kitap bize vurguluyor. Tabii ki bunu ne kadar anlayabiliyoruz ama şöyle bir örnek verelim. Mesela biz tek bir kişiyiz değil mi? Yani bir tek bir bedeniz ama binlerce parçadan, binlerce hücreden oluşan bir tekliğimiz var.
Evet.
Yani hayatın içi böyledir. Yani bir atomdan bahsedersiniz, iki tane şeyin birleşiminden bahsediyoruz ve dolayısıyla hayatın içerisindeki tekliklerin içerisinde birçok farklı çokluk var. Ve Tanrı'nın doğası da böyledir. Yani Tanrı'nın tek olması, sonsuzlukta böyle tek başına olan bir varlık olarak düşünmememiz gerekiyor. Tanrı'nın bir çoğulluğu var ve bu çoğulluk da aslında sevginin, empatinin, iletişimin pratik şekilde yapılabildiğini ve bu şekilde de bize yansıdığını, onun benzeyişinde olduğumuz için bize yansıdığını da oradan anlayabiliriz. Ama şunu da kabul etmeliyiz, her şeyi yeteri kadar biliyor muyuz? Ya bilmiyoruz ama Tanrı'nın vahyinde açıklandığı şekilde Tanrı'nın varlığının böyle olduğunu bilerek biz bu bilgiye güveniyoruz ve bu bilgiye aslında iman ediyoruz. Ki şöyle de bir yanılgı var. Yani bir mezmur da diyor ki beni kendin gibi zannettin. İnsan neye inanırsa ona benzer. Dolayısıyla dünyaya işte sağırlık, körlük neden giriyor? Bu görmeyen, duymayan putlara tapan insanlar aslında onlara benzediler. Yani sağırlık, körlük, insan hayatındaki bu sağlık bozulmuş oldu böyle. Dolayısıyla Tanrı'yı kendi düşündüğümüz gibi Tanrı olarak zihnimize canlandırmamamız gerekiyor. O sözünde açıklanan Tanrı'dır. Ve sen yaratılansın ve Paulus diyor ki yani biçim verilen bir biçim verilen bir diyelim ki bir saksı ya da bir herhangi bir şey, çömlek. Şöyle der mi, niye bana böyle biçim veriyorsun diye yapıcısına böyle eleştirebilir mi diyerek aslında biz Tanrı'nın açıklandığı vahye ve Tanrı'nın bize açıkladığı şekilde hürmet etmek, teşekkür etmek ve onun iyi olduğunu anlayarak aslında minnettar olarak Tanrı'ya şükretmemiz gerektiği aslında vurgulanıyor. Ama biz çok isyankar bir şekilde sürekli Tanrı'nın varlığını işte şöyledir böyledir öyle olmaz böyle olmaz diyerek çok iddialı şekilde eleştiriyoruz. Ama unutmamalıyız, yaratılan biziz, yaratan değiliz. Dolayısıyla Tanrı'nın vahyine göre %100 her şeyi anlayamadığımızı da kabul ederek biz aslında hürmet göstermeliyiz Tanrı'ya ama dünya da böyledir. Yani mesela cep telefonu kullanıyorsun, her şeyi anlıyor musun? Ses oraya nasıl gidiyor oradan? Hiçbir şey anlayamadan aslında birçok şey yapıyoruz. Ama Tanrı'nın varlığına gelince çok eleştiren, işte bizim düşündüğümüz gibi olmadığı zaman kabul edemez.
Bütünüyle anlayabileceğimizi düşünüyoruz.
Evet, evet. Dolayısıyla orada bir dikkat etmek ve biraz sakince düşünmek gerekiyor.
Aslında bir vaizin söylediği bir şey vardı, o geldi aklıma. Yani yüce olanı, kutsal olanı kavramaya çalışacağınızı ona gidin, onu deneyimleyin diyordu kendisi. Bu da güzel bir formül. Yani onu deneyimlemek ki bu Tanrı'nın bize verdiği fırsatlardan biridir İsa Mesih aracılığıyla. İsa diyor ki çünkü yol benim. Yani bir yol arıyorsan yol benim. Ben olmadan, benim aracılığım olmadan babaya kimse gidemez diyor. Ve bugün aslında İsa Mesih'i hayatınıza çağırarak bunu deneyimleyebilirsiniz. İsa Mesih'e iman ederek bunu deneyimleyebilirsiniz. Bu bir çağrıdır, bu bir meydan okumadır. Buradan tekrardan bunu hatırlatmış olalım. Ve hani dinleyicimizin sorusuna biraz daha katkı sağlamak için ben birkaç ayete bakmak istiyorum. Yaratılış bölümünün en başında da aslında kutsal kitaba başladığımız zaman, ilk o sayfasını çevirdiğimiz zaman hemen temas ettiğimiz, karşılaştığımız ilk bölümde de görüyoruz. Dünyanın yaratılışı kısmında da neyi görüyoruz? Aslında başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diyor. Burada bir Tanrı ifadesini görüyoruz. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu diyor. Tanrı ifadesini gördük, Tanrı'nın ruhu ifadesini gördük ve bunlar büyük harflerle, baş harfleri büyük olacak şekilde yazılıyor. Ve ondan sonra Tanrı ışık olsun diye buyurduğunu görüyoruz. Ve aslında burada neyi görüyoruz? Aslında Tanrı var, Tanrı'nın ruhu var ve Tanrı'nın buyruğu var, sözü var, vahiy var. Ve aslında bu bizi neye götürüyor? Yuhanna 1. bölümde açıklanan başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi, her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Aslında burada o üçlü birlik tanımını tekrar daha derin bir şekilde yine Tanrı'nın kendi isimlerini kademe kademe bize açıkladığı gibi bu yaratılışın başındaki aslında anlatımın yine Yuhanna bölümünde de bize açıklandığını görmüş oluyoruz ve üçlü birlik kavramını direkt böyle net terminolojik olarak görmesek de, yani üçlü birlik olarak görmesek de ifade şeklinde bunu kutsal kitaptan çıkartabiliyoruz. Evet. Kutsal kitaptan bunu anlayabiliyoruz. Peki şeye değinmek istiyorum. Aslında birazcık programımızın da süresi akıyor bir yandan. İlk bölümde Elohim'e değindik ve Elohim'e bakarken orada işte Elohim çoğul bir ifade olduğunu gördük. Orada tanrılar ifadesini gördük. Ve kutsal kitapta aslında küçük harfle ifade etmek istiyorum. Birçok tanrı olduğunu, birçok ilah olduğunu, farklı farklı halkların, insanların tapındıkları ilahlar olduğunu ve tüm bu tanrıların kendi etki alanları olduğunu gördük. Örneğin kimisi bereket tanrısı, kimisi mevsimleri kontrol eden bir tanrı, kimisi insanların üremesiyle ilgilenen bir tanrıyı temsil ediyor. Örneğin Baal olarak verilen bir ünvan var, bir isim var. Farklı farklı Baaller var. Baal kelimesi aslında efendi, sahip, Rab gibi anlamlara geliyor. Çölde Sayım 25. bölümde örneğin Baal Peor'dan bahsediyor. O Peor bölgesinin efendisi, Rabbi, tanrısı gibi bir ifade var. 10 bela hadisesi var, meşhur. Aslında dinleyenlerimiz muhakkak duymuştur. Evet. Aslında Tanrı'nın Firavun'a gönderdiği o 10 bela hadisesi var. Mısır'dan kendi halkını Tanrı çıkartmak için gösterdiği belirtilerden biri 10 bela dediğimiz belirtilerde. Mesela orada neyi görüyoruz? Hapi ve Isis var, Nil'in tanrıları. Ve Tanrı aslında Nil'i kana buluyor orada ve burada aslında bu ilahları meydan okuyor. Onların aslında sahte olduğunu Tanrı burada bize sunmuş oluyor. Örneğin Hahuhet var, kurbağa başlı doğum tanrıçası ve kurbağa belasını göndererek Tanrı yine aslında onun ifade ettiği anlam üzerinden o ilaha bir meydan okuduğunu görüyoruz. Set var, çöl tanrısı, bununla alakalı farklı belalar gönderiyor Tanrı. Vajet var, sinek tanrısı. At sineği belası var bununla ilgili. Boğa ve inek tanrıları var. Apis ve Hathor gibi. Bunların hepsi Mısır tanrıları. Mısır'da inanılan tanrılar, ilahlar. Hayvanların ölümü belasını gönderiyor. Yani bu boğa ve inek tanrıları olan kişilere, o ilahlara meydan okumak için aslında Tanrı hayvanların ölümü gibi bir bela gönderiyor orada. Ve Sekhmet var, sağlık tanrıçası. Tanrı çıban göndererek orada onlara aslında yine bir meydan okuma yapıyor. Fırtına tanrısı var, orada dolu ile Tanrı bir meydan okuma yapıyor. Osiris var, ekinler ve bereket tanrısı, yine Mısır'daki tanrılardan birisi ve Tanrı orada ne yapıyor? Çekirgeler göndererek aslında oradaki ekinlerin...
Hepsinin isimleri var değil
mi? Evet, hepsinin burada isimleri olduğunu görüyoruz. Tabii ki daha liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Bütün bu ilahlarda fark ettiğimiz bir şey, siz de söylediniz zaten, hepsinin bir ismi var.
Hepsinin
ettiği bir nokta var. Burada mesela İncil'den örnekler var. Elçilerin İşleri 19. bölümde Elçi Paulus Efes'e gidiyor ve orada Artemis isimli tanrıçayı görüyoruz. Artemis tapınağını görüyoruz. Ve oradaki halk Artemis'i övdüklerini, ona tapındıklarını görüyoruz. İsa Mesih kendisi Baal Zebul'dan bahsediyor. Baal Zebul o dönemde tapılan tanrılardan biriydi. Sonradan şeytanı temsil eden. Peki Yahve ismini bu tanrılardan ayıran şey ne? Bugün konuştuğumuz o Yahve ismini bu tanrılardan ne ayırıyor? Neden önemlidir bu isim bizim için? Ve belki siz az önce zaten değindiniz. Hepsinin bir ismi var. İsimler neden önemli?
Evet. Dediğimiz gibi isimler aracılığıyla karşımızdaki varlığı, kişiliği tanımaya başlıyoruz. Yani isim olmadan bir kişiyle ilişki kurmak mümkün değil, bir varlıkla. Ama dikkat ederseniz antik çağda da bütün ilahların isimleri, sen de saydın, Mısır'da işte Kenan diyarında birçok ilah var. Birçok isimle adlandırılıyor ve insanların hayatlarına giriyor. Ama Yahve'nin farkı şu, bütün o dünyadaki ilahlar, tırnak içerisinde tanrılar, tapınılmayı beklerken emirler vererek insanları yönetirken, onları yargılarken Yahve'nin ilginç bir şekilde halkının arasına gelip onlar gibi yaşayan ve onları kölelikten çıkaran, günahtan çıkaran ve onlara bereket olmak isteyen bir kurtarıcı olarak karşımıza çıkması. Yani örneğin Mısır diyarında birçok tanrı varken o tanrılardan hiçbirisi bir kurtarıcı olarak anılmıyor. Ama Yahve'deki özellik bu. Onun kurtarıcı olduğu gerçeği aslında önemli bir vurgu. Ve Musa'ya kendini açıklarken Yahve diyor ki ben daha önce kimseye böyle kendimi açıklamadım ama şimdi sana kendimi bu şekilde açıklıyorum diyerek onları kölelikten kurtarmak isteyen kurtarıcı olarak karşımıza çıkıyor. Yani demek ki Yahve neden farklı diğer tanrılardan tırnak içerisinde ya da tanrı olduğunu iddia eden o varlıklardan? Çünkü Yahve kurtaran, kurtarmak için halkının yanına gelen, halkına elini uzatan ve halkını o kölelikten, günahtan ve hayatın bu sonsuz azabından kurtarmak isteyen ve sonsuz yaşam vermek isteyen bir kurtarıcı olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani isimler var, bazı tanrıcıklar ya da tanrılar vesaire birçok isimle hayatlarımıza giriyor ama Yahve'deki ilginç olan bizimle olan ilişkisi. Yani o sadece bizi yönetmek isteyen bir tanrı değil. O bizim kaybolmuş olduğumuzu biliyor. Yani biz kaybolduk. Yani biz Tanrı'ya ulaşamayız. Ancak kurtarılmaya ihtiyacımız olduğunu bildiği için bize yardım eden ve bizi kurtaran bir kurtarıcı olduğunu anlıyoruz. Yani tabii ki şunu anlamak mümkün değil. Neden bu kadar büyük bir sevgisi var? Bunu anlayamıyoruz. Ama işte İsa Mesih de bunu bilip bunu kabul ediyoruz. Yani her şeyi anlamak konusunda yeterli değiliz. Çünkü bir bedene sahibiz ama hayatta birçok anlamadığımız şeyi eylem olarak yapıyoruz. İşte televizyon seyrediyoruz. Çoğu şeyi anlamıyoruz. Yani uçağa binerken bile ya bu uçağın işte nasıl bir katsayısı, nasıl G kuvveti var hiç anlayamıyoruz. Ama pratik olarak bunu benimseyip kabul edip yapıyoruz. Ve dolayısıyla kurtarıcının da var olduğunu, yani sevgisini dünyada eşleştirebileceğimiz hiçbir şey olmadığı için yeteri kadar anlamıyoruz ve bu yüzden hatalar yapıyoruz. Ama Mesih'teki çarmıh ve Yahve'nin Mesih'te gözükmesi o kadar güçlü bir gerçek ki bu gerçeği benimsiyoruz ve kabul ediyoruz. Yani burada aslında insanın en değerli ve insanın yapabileceği belki en önemli adım şu. Yani yetersiz olduğunu kabul etmek. Anlayamadığını kabul etmek. Tanrı'dan çok uzak olduğunu kabul etmek. Bildiğin tek şeyin dünyayı yaratan olduğunu bildiğini fark etmek ve onunla gerçek bir ilişki kurmak isteğinin seni kavurmasını aslında ona izin vermek sanırım insanın yapabileceği en iyi şey. Ama biz çok biliyoruz. Her şeyi benimsediğimizi, her şeyi anladığımızı düşünüyoruz ama maalesef insan hayatı böyle değil. Ve özellikle konu Tanrı olduğu zaman da birçok şeyden yabancıyız. Tanrı'nın varlığına, Tanrı'nın anlayışına oldukça yabancıyız ama diğer tırnak içerisinde ilahlardan Yahve'yi farklı kılan şey o. Halkın arasına gelen ve halkını kurtaran bir kurtarıcı olarak ve tabii ki burada gerçeklik zemini de var. İşte Mısır'daki ilahların yargılanması gibi. Mısır'daki Firavun'un büyücülere bir yere kadar Musa'nın mucizelerini, Asa'nın yılan olması gibi bazı mucizeleri taklit ettiğini ama bir yerden sonra Yahve'nin gücüne erişemediklerini görüyoruz. Tabii ki bu Tanrı aynı zamanda Tanrı kavramı hayatımızda bir sonuçları olması da gerekir. Yani diyelim ki siz inandığınız bir yaratıcı var, bir kurtarıcı var. O zaman o sizin hayatınızda hiçbir değişim göstermiyorsa, günahlardan henüz kurtulamıyorsanız, karakteriniz değişmiyorsa, hayatınızda birçok günah var, birçok öfke problemi var, insanları incitiyorsanız, o zaman siz sormalısınız. Yani benim inandığım Tanrı bana hiçbir şey yapmıyor, beni değiştirmiyor. O zaman onu sorgulamalısınız. Yani inanç böyledir. Gerçek bir Tanrı'ya inandığınız zaman ondan gelecek değişimler hayatınızı etkilemelidir. İlişkiler hayatları değiştirir. Ve dolayısıyla eğer hayatınız değişmiyorsa karşınızdaki belki de Tanrı olduğunu iddia eden ama Tanrı olmayan bir ilahtır. O şekilde bir değişim gösterebiliriz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İsimler ve Gizemler canlı yayınına devam ediyoruz. Sizler de yorumlarınız, görüşleriniz, sorularınız, aklınıza takılan noktalar varsa, belki tam ifade edemediğimiz belki noktalar varsa bunları bize lütfen aktarın. Şurayı tam anlayamadık, şurada belki çok iyi anlatamadığınız gibi bize aktarabilirsiniz. Ve biz de elimizden geldiğince size bunu aktarmaya çalışırız. Bunun için YouTube'dan Radyo Maranta canlı yayın sayfasının sohbet bölümünü kullanabilirsiniz. Bununla beraber Instagram'da da en son paylaşımımızın, İsimler ve Gizemler paylaşımının yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Hashtagimiz İsimler ve Gizemler olarak sabit olarak devam ediyor Instagram'da. Osman Bey iyi yayınlar dilemiş YouTube'da. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Pelin Hanım demiş ki, Yahve ismi oldukça kutsal değil mi? Özellikle eski ahit geleneğine göre, oysa günümüzde ibadetlerde sıkça kullanılıyor. Bunun nedeni eski geleneğin yasayı yanlış yorumlamış olması mı?
Yani tabii ki yasada, Musa'nın verdiği o şeriat yasasında söylenen şey şu: Tanrın, Rabbin adını ağzına boş yere almayacaksın diye özellikle öyle bir emir veriliyor. Ve tabii ki eski antlaşma halkı da bu ismi tabii ki çok sık kullanmak zorunda. Çünkü Yahve bir anlamda hayatın her alanında. Yani şöyle düşünelim, Süleyman zamanında ki o bereket zamanını düşünelim. Yani ekonomik olarak bereket veriyor. Belki sağlık anlamında bile insanlar kahine gidiyorlardı. Çünkü Rab aynı zamanda şifa veren Rab olarak kendisini açıklıyor. Dolayısıyla Yahve onların her şeyi. Eğer Yahve'ye uygun yaşarsan bereket veriyor, düşmanlardan koruyor, esenlik veriyor, ekonomiyi canlandı. Yani orada her şeyi, halkın her şeyi Yahve'dir. Dolayısıyla Yahve'nin ismini kullanmamak mümkün değil. Ama aynı zamanda Yahve o kadar kutsal ki halkına buyruklar veren ve o buyruklara uyulmadığı zaman da aynı zamanda bunun bir karşılığı olarak bir yargısının da olduğunu gösteriyor eski antlaşma yazılarında. Dolayısıyla onun adından da aynı zamanda korkuluyor, bu kadar kutsal olduğu için. Ve o yüzden bu sessiz harfleri yazarak ve bu bir daha sonra Yahve olarak da karşımıza çıkıyor. Ya bu şekilde o isimden biraz olsun tekrarlamamak için, sürekli ağızlarını almamak için bu yöntemi kullanıyorlar. Ama yeni antlaşmada gördüğümüz şey ne? İsa'nın ismi Yahve olarak bizim karşımıza çıkıyor ve o kurtarıcı olduğu için, o çarmıhta ölen kurtarıcı olduğu için her zaman biz İsa'nın adını anarak ilahi söylüyoruz, İsa'nın adını anarak dua ediyoruz ve bu isim bize verildiği için sürekli kullanıyoruz. Ama doğrudur, yani sürekli Rab diyen birisi, Rab bana şöyle dedi, böyle dedi diyen bir yaşam tarzımız olmaması gerekiyor. Yani Rabbin isminin bir ağırlığı var. Yani bunu boş yere hakikaten kullanmamamız gerekiyor. Çok düşüncesiz, işte Rab bana bu gece geldi bunu söyledi gibi sürekli bu şekilde ifadeler kullanmak tabii ki iyi değil. Dolayısıyla burada da bir hikmete, burada da bir dengeye ihtiyacımız var. Onun yerine kalbimde şunu hissettim diyerek, Rabbin sözünü vurgulayarak bir ruhsal hayatımız olması daha önemlidir. Doğrudur. Yani o sürekli böyle Rab kelimesini kullanmak, herhangi bir şekilde o ismini kendi hayatında yaptıklarını doğrulamak için bir kalkan gibi, bir gölge gibi, bir koruyucu gibi kullanmak son derece yanlış.
Burada tabii ki hiç kullanmamaktan bahsetmiyoruz değil mi?
Çünkü kesinlikle.
Yahudi geleneğinde şöyle bir durum oluştu. Hani Tanrı'nın elbette bununla alakalı bir buyruğu var. Adımı boş yere ağzına almayacaksın diye bir buyruğu var. On emirden birinin bunun olduğunu görüyoruz. Ve bununla beraber aslında Yahudi halkının şunu yaptığını görüyoruz. Hiç bu ismi kullanmamaya başlıyorlar ve işte
korkuyorlar çünkü.
Bugün Yahve olarak ifade ettiğimiz o ismin de zaten tamamen sessiz harflerle oluşan o ismin de öyle ki hiç kullanmadıkları için günümüzde telaffuzun unutulduğunu görüyoruz. Yani
tabii.
Nasıl telaffuz edileceği şu an bilinmiyor çünkü sözlü gelenekte de bu kullanılmadığı için unutulduğunu görüyoruz. Haliyle biz burada hiç kullanmamaktan bahsetmiyoruz değil mi?
Tabii.
Bu ismi hiç kullanmayın
kesinlikle
demiyoruz.
Kesinlikle. Bu ismi kullanmayın demiyoruz ama zaten Yahve ismi, İsa Mesih de bize verildiği için biz tapınmalarımızda bizi kimin kurtardığını vurgularken İsa ismini sürekli kullanıyoruz. Kullanmak zorundayız. Ama bazı şeyler var ki işte hani hikmetsiz bir şekilde de kullanmamamız gerekiyor. Yani yine de evet Rab lütufla bizi kurtarmıştır, çarmıhta ölmüştür ama evet bu önemli bir buyruk. Yani Rabbin adını ağzımıza boş yere almamak önemli. Hı hı. Ama eski antlaşmada gördüğümüz şey korkmaktan kaynaklı. Çünkü Yahve evet sözü dinlenilmediği zaman da halkını sürgün eden yani terbiye eden bir kurtarıcı olduğu için de orada bir korku Tanrı halkının içine yüreğine serpiliyor ve dolayısıyla da o ismi anmamaya çalışıyorlar ama aslında Rabbin istediği şey bu değildir. Yani merhameti geride kalsın istemez. Yani Rab'den korkmak evet çok önemli bir konudur. Rab korkusudur bilgeliğin temeli demişti Süleyman Özdeyişler'de. Evet Rab korkusu olmalıdır. Yani hiç Rab'den korkmuyoruz demek doğru değil. Ama onun merhameti, onun sevgisi korkusunun önünde gelmelidir. Dolayısıyla eski antlaşmada bunun bir anlamda karıştırıldığını ve bu şekilde de halkın terbiye edilmek için sürgüne gönderildiğini anlıyoruz. Ama sürgünden döndükten sonra dünyanın en koyu monoteistler oldular ve o zaman Rab adını sürekli kullanarak devam ettiler. Ama bunun için de bir dengeye ihtiyacımız var. Hani bazı hikayeler var ya yani hani Rabbi o kadar böyle özel hayatına çağırıp her şeyi işte sanki böyle biraz garip bir ruhsallığa bürünüyoruz. Ve o da bizi yanlış bir yere götürüyor. Rabbin adına saygı göstermeliyiz. İsa Mesih alçalmıştır, çarmıhta ölmüştür ama bu merhameti, lütfu bizim saygı göstermemiz için aslında tevazu göstermemiz için daha önemli ve minnettarlıkla dolmamız için daha önemli bir uyarı da bize getiriyor. Hı hı.
Evet mesela tabii burada bahsettiğimiz şey yine az önce de vurguladım. Hiç ağza almamak değil.
Tabii.
Dediğiniz gibi bunun kutsal bir isim olduğunu bilincinde olmak ve ona göre hareket etmek. Örneğin mesela toplumumuzda çok sık kullanılan bir şey var. İşte Allah çarpsın ki.
İşte.
Allah çarpsın aynen, şunu yapma. Yemin ederken belki yalan yere tanıklık ederken o ismin kullanıldığını görüyoruz. Bu noktada aslında Tanrı adımı boş yere ağzına almayacaksın. Benim adımı kullanarak işte kendini haklı çıkartmaya çalışmayacaksın. Gibi noktalarda Tanrı bize ismin yani, kutsal olduğunu hatırlatıyor.
Bir tartışma yaşıyorsun diyelim ki işte Rab bana rüyada bunu gösterdi. Ben haklıyım dersen o zaman bu Rabbin adını boş yere ağzına almış oluyorsun. Ya da işte Allah belanı versin dersen o zaman işte bu isim ya da Allah'ın ismini ya da Allah'ın anlatıldığı ismi ağzına boş yere almış oluyorsun. O da bize önemli bir uyarı.
Evet. Sabri Bey demiş ki az önce ben tabii ki Mısır ilahlarını okudum tek tek. Belki sıkıldı dinleyicilerimiz okurken ben. Bu bahsettiğiniz ilahlar için Elohim ifadesi mi kullanılıyor demiş. Aslında bir mezmur var bununla alakalı. 96. mezmur 4 ve 5. ayetlerde diyor ki çünkü Rab uludur. Büyük harflerle R-A-B. Rab uludur. Hepsi büyük harfle yazılmış şekilde ve bunun Yahve'yi biz kutsal kitapta şu anki Türkçe çevirde temsil ettiğini görüyoruz. Orijinal metne bakarsanız bununla ilgili internette araştırma yaparsanız bu büyük harflerle yazılmış Rabbin Yahve'yi temsil ettiğini göreceğiz. Ve diyor ki çünkü Rab uludur yalnız o övgüye değer ve diyor ki ilahlardan çok ondan korkulur. Halkların bütün ilahları bir hiçtir oysa gökleri yaratan Rab'dir diyor ve burada aslında İlahlar kısmında Elohim ifadesinin biz geçtiğini görüyoruz. Buradan da Sabri Bey'e ben iletmiş olayım bunu.
Evet yani dünyayı biraz şöyle dolaşsak her ülkede, her coğrafyada ilahlar olduğunu, onların isimleri olduğunu görüyoruz. Ve dolayısıyla insanın hayatında yaratılışından kaynaklı bir yaratıcıya yaklaşmak, yaratıcıyı tanımayla ilgili bir arzu ve bir istek var. Ama bir de muhalefet var. Bunu daha önce de konuştuk. Şeytanın aynı zamanda kendine ışık meleği süsü verdiğini söylüyoruz kutsal kitap. Yani bu ne demek? Demek ki Tanrı ile ilgili yanlış bilgilerin aktarıldığını ve yanlış şeylerin insanlara öğretildiğini ve tırnak içerisinde bazı disiplinler öğreterek insanların gerçek Tanrı'dan uzaklaştırıldığını da anlıyoruz. Yani demek ki insanların hayatına putperest nasıl girdi? Demek ki bu Tanrı arayışı yanlış yönlendirildiği zaman da işte bu putların ortaya çıkması, sahte inançların ortaya çıkması ile ilgili bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Ve dolayısıyla insanlar Tanrı'yı arıyorlar. Ama işte Tanrı kendini açıkladığı vahiden uzak kalırsak eğer, o zaman karşımızda gerçek bir Tanrı, gerçek bir kurtarıcı olmuyor ve inancımız da samimiyetimiz de çok yüksek bile olsa inancımızdan sonuç alamıyoruz. Yani çünkü inanç bir ilişki ise ilişki mutlaka sonuçları olan bizi değiştiren şeyler içermelidir. Yoksa o zaman inancımızın ne anlamı var? Yani diyelim ki sinirli birisi Tanrı'dan yardım istiyor ama siniri geçmiyorsa, insanlara zarar veriyorsa o zaman bu inanç sorgulanmalı. Ya gerçekten hayatında temel bir problem var ya da inandığı Tanrı ile ilgili belki bir bilgiye ya da bir vahye ihtiyacı var. Yani şunu söyleyelim, yani Tanrı'nın sadece yaratıcı olduğunu bilmek, yani deizm dediğimiz şey bizi değiştiren bir şey değil. Yani ilişkiye ihtiyacımız var. İlişki içinde Tanrı'nın Yahve olan kurtarıcı ismini anlamamıza ihtiyaç var. Ve Yahve de bugün İsa Mesih'te karşımıza çıkıyor. Ve demek ki İsa Mesih ile karşı karşıya geldiğimizde, İsa Mesih'i tanıdığımızda, bu vahiyi anladığımızda ruhsal anlamda biz Tanrı'yla bir ilişki içerisinde oluyoruz. Ve Yahve de yeni antlaşmada İsa Mesih de karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada İsa'yı ilahlaştıran, İsa'ya bazı sıfatlar yükleyen biz değiliz. İsa'nın Yahve'de karşılık bulduğunu yeni antlaşma metinlerinde net bir şekilde göründüğünü vurgulamak gerekiyor. Ve işte Tanrı'nın ismi de, değil mi? Tanrı'nın karakterini açıklıyor ve Tanrı'nın karakterini anladığımız zaman da onunla gerçek bir ilişki kurabilmek için bir fırsat hayatımızda doğmuş oluyor.
Değerli dinleyicilerimiz, İsimler ve Gizemler programı hızla devam ediyor. Tanrı'nın isimlerini konu almaya çalışıyoruz. Tanrı'nın birden fazla ismini konu almaya çalışıyoruz. Ve bu isimlere bakarken aslında Tanrı'yı daha yakından tanımaya, o yüce varlığı daha yakından tanımaya çalışıyoruz. Elbette ki biz Tanrı'yı onun bize kendisini tanıttığı ölçüde tanıyabiliyoruz. Zihnimizin sınırlarından dolayı bunu bu şekilde görebiliyoruz, tanıyabiliyoruz. Bununla beraber elbette bu isimleri aslında tek tek ele alırken bunların birden fazla Tanrı'ya değil tek bir Tanrı'ya bizi götürdüğünü görüyoruz, hatırlıyoruz. Sabri Bey teşekkürler demiş yanıtımız için. Biz teşekkür ediyoruz katılımımız için. Çok teşekkürler. Yolcu isimli kullanıcı demiş ki Yahve İsa Mesih diyorsunuz o zaman. İsa Mesih aynı zamanda Eski Ayet'te de Tanrı ama Eski Ayet ile İncil'deki Tanrı arasında çok fark var. Evet, bu çok gelen eleştirilerden biri, öyle söyleyeyim. Yani Eski Ayet'i okuyan insanlar ve Yeni Ayet'i okuyan insanlar baktığınız zaman sanki Yeni Ayet'te farklı bir Tanrı var gibi algılıyorlar. Eski Ayet'te daha çok sanki böyle bir savaş Tanrısı var, bir gazap Tanrısı var gibi algılıyorlar. Ama İsa Mesih ile beraber sanki farklı bir Tanrı gelmiş gibi bunu algılıyorlar. Yahve bir değişim mi gösterdi? Yani Eski Ayet'teki Yahve ile Yeni Ayet'teki Yahve farklı mı?
Aslında yani değişim göstermedi ama bu çok büyük bir konudur. Birincisi bizim metni okurken o metne nasıl baktığımızla da bu konu yakından ilintili. Yani aslında biz bir ulusun tarihini okuyoruz. Yani bir ulusun tarihini okursanız, yani herhangi bir ulusun, yani Orta Doğu'da, Orta Asya'da herhangi bir ulusun tarihini okursanız, o ulusun bir kurtuluş hikayesi var, bir savaş hikayesi var, bir mücadele hikayesi var, yükseliş dönemi var, çöküş dönemi var, siyasi çalkantılar var. Yani dolayısıyla Tanrı tüm bu siyasi dönem içerisinde halkına yol gösteren, halkına yardım eden ve halkıyla birlikte olan Tanrı olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bunları yaptıran aslında Tanrı değil. Yani Tanrı, örneğin Süleyman zamanını düşünelim. Yani Süleyman zamanında Tanrı Süleyman'a öyle bir bilgelik veriyor ki ve o dönemde hiç savaş olmuyor. Ve tamamen Tanrı dostlarıyla, çevredeki ülkelerle bir anlamda Rus olarak halkının üzerinde bir baskı aracı olacak bütün şeyleri çevredeki uluslardan alıyor ve Tanrı halkından korkuyorlar. Ve savaş olmuyor ve orada diyor ki ya gümüşle altın taş değerine düştü diyor. Yani taş gibi çok değersiz materyaller olmaya başladı gümüş ve altın. Yani dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Tanrı'ya bağlı olduğu zaman Tanrı halkı, Tanrı orada esenlik veriyor, refah veriyor, huzur veriyor ve savaşlardan uzaklaştırıyor. Ama ne zaman Tanrı halkı Tanrı sözünden uzaklaşıyor ve o zaman Rab onları terbiye etmeye başlıyor ve bu lütfunu oradan çekiyor ve o zaman kuzeyden işte Babil geliyor, Asur geliyor ve Tanrı halkına saldırarak orada savaşlar olmaya başlıyor. Ve burada ne görüyoruz? Demek ki Tanrı sevecen, merhamet eden, koruyan bir önceliği olan bir Tanrı. Ama onun sözüne itaat etmezsen o zaman Tanrı'nın yargısı da, Tanrı'nın terbiye edişi de karşına çıkıyor. Bunu İsa'ya götürelim. İsa da merhametli, kurtaran, senin yerine çarmıhta ölen bir kurtarıcı var ama bu bir işin bir tarafı. Bir de İsa'nın ikinci gelişi var. İkinci gelişte ne olacak? Vahiy kitabında okuyalım o zaman. Onun sözüne uymayanlar ne yapacaklar? Sefenya kitabından diyor ki mağaralara kaçacaklar. Onun gelişinin görkeminden korkacaklar. Yani dünyadaki işte büyük problemlerin, büyük kıtlıkların olacağı zamanların Vahiy kitabında anlatıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Tanrı'nın karakteri değişmiyor ama eski antlaşma metinlerini okurken biz ulusun tarihini okuduğumuz için aslında bazı savaşları, bazı zorlukları, bazı problemleri görüyoruz ve sanki onu diyoruz ki Tanrı bunu böyle istedi, böyle yaptırdı gibi düşünüyoruz. Halbuki öyle değil ve ilk bakmamız gereken şey bu bir ulusun tarihidir ve bu oradaki bir ulusun hikayesidir ve her ulusta olduğu gibi savaşlar, zorluklar, kıtlıklar, şunlar bunlar var. Ama Mesih'te baktığımız konu tamamen ruhsal bir konudur. Tamamen içsel, artık bütün ulusların kurtulmasıyla ilgili bir müjdenin duyurulduğunu orada görüyoruz. O zaman demek ki artık bir ulusun siyasi ya da iktidari tarih değil, bütün ulusların, bütün insanların kurtuluşuyla ilgili Rabbin bir merhamet sezonu başladığını Mesih'te görüyoruz. Evet. O yüzden belki metinlerde farklı bir Tanrı varmış gibi algılayabiliriz ama aslında Tanrı asla değişmez ve eğer zor kısımları düşünüyorsanız Mesih'in ikinci gelişinde de Tanrı'nın evet sevgisi önünden gidiyor ama aynı zamanda Tanrı adil bir yargıç olduğu da vurgulanıyor ve yargıç evet iyi bir sonuç verebilir, iyi bir karar açıklayabilir. Aynı zamanda sevgiden, merhametten uzak kalacağımızla ilgili bir karar da açıklayabilir.
Evet, tabii ki eski ayete baktığımız zaman Mesih İsa gelmeden önceki dönem ve o dönemde maalesef Adem ve Havva'nın günahı sonucu Tanrı'dan uzaklaşma sürecini görüyoruz. Ve bu bir aslında doğal olarak bir gazabı ortaya çıkartıyor. Haliyle Tanrı'nın bunun karşılığında İsa gelene kadar ortaya koyduğu, tasarladığı bir şeriat dönemi var. Ve bu şeriat dönemi altında tabii ki her şey çok katı olduğunu görüyoruz. Çok katı bir düzen olduğunu görüyoruz. Ama bu bir süreç olduğunu tekrardan hatırlatıyoruz. Yani burada Tanrı merhametsiz değildi. O dönemde de merhametsiz değildi.
Çok önemli bir hikaye var bunun içerisinde. Tabii ki ya o şeriat dediğimiz şey bir ayna gibi tutuyor Rab. İnsanlar kendini görsünler. Yani insanın doğasında bu var işte. Kendim Tanrı gibiyim diye düşünüyor insanoğlu. Yani ben her şeyi karar verip her şeyi yapabilirim gibi düşünüyoruz. Ama öyle değiliz. Yani bunu vurgulamak gerekiyor. Ve Babil Tanrı halkını kuşattığında eski antlaşmada orada çok önemli bir şey oluyor. Yani tapınağa girmeden önce Babil işte orduları, askerleri Hezekiel kitabında vurgulanıyor ki Rabbin varlığı o Süleyman'ın mabedinden uzaklaşıyor ve Yeruşalem'den ayrılıyor. Yani ne demek istiyoruz? O işgalciler girdiği zaman Tanrı'nın varlığı orada yok. Yani Rab kendini geriye çekiyor, koruyucu eli orada değil ve bu şekilde Tanrı halkı orada sürgüne gidiyor. Yani Rab hep kurtarmak isteyen, merhamet etmek isteyen bir Tanrı ama onun sözüne itaat edilmediği zaman da kendini geriye çeken, lütfunu geriye çeken bir Tanrı olarak karşımıza çıkıyor. İşte lütfu olmadığı zaman, koruması olmadığı zaman ne oluyor? İşte o dengeler alt üst oluyor ve bizim başımıza kötü şeyler geliyor. İşte çağların sonunda ne olacak? Güneşe olan uzaklık, yani bir santimetre dünya yaklaşsa güneşe ya da bir metre daha yaklaşsa belki kavurucu sıcaklar olacak ki Şubat ayında 20 dereceyi görüyoruz şimdi. Böyle giderse mevsimler alt üst olacak ve demek ki Tanrı'nın dengesi bozulursa bizim başımıza da bunlar gelecek ama bunların sorumlusu Tanrı değil. Bizim söz dinlememez tutumumuz, Tanrı'ya isyan eden davranışlarımız. Bu şekilde de sonunda hem tüketiyoruz hem Tanrı'dan uzak yaşıyoruz ve sonra da bir şey olduğumuz zaman Tanrı bizi yargıladı. Tanrı yargılamıyor. Tanrı sadece o koruyucu elini, lütfunu oradan çekiyor ki o zaman işte dengeler bozuluyor.
Evet. Sabri Bey demiş ki bu noktada Tanrı'nın değişkenliğini ortaya koymuyor mu? Bir yerde siyasi dediğiniz gibi, diğer yerde ruhani. Aslında zaten bahsettik burada.
Ya bu yani şunu anlamamız gerekiyor. Biz metni böyle emir komuta gibi Tanrı emir veren sözler olarak bize karşımıza koymuyor. Yani burada çok pardon bir hikaye olarak Mesih'in yeryüzüne gelebilmesi için bir ulus yaratılıyor ve Mesih o ulusun soyundan yeryüzüne gelebilmesi için aslında bir ulusuz bir aileyi seçerek Tanrı bir hikaye yazıyor. Ve bu aile büyüyor, bir ulus oluşuyor ve siyasi bir organizasyonu oluşuyor, kralı oluyor, işte Davut, Süleyman vesaire, sonra krallık ikiye bölünüyor. Yani tüm bunları içeren bir hikayeden bahsediyoruz. Evet. Yoksa orada siyasi, burada ruhani değil. Yani tamamen aslında bir amaç var ve
bütün olarak ele alınıyor.
Bir hikayedir bu. Yani Tanrı'nın hikayesidir ve bu hikayenin içerisinde belirli bölümler var. Ya yani bu değişkenlik değil, bir bütün olarak bu hikayeyi görmemiz gerekiyor. Ama parça parça alırsak Tanrı sanki burada siyasi, burada ulus, bir ulusla ilgilenmiş, sonra orada bütün uluslarla ilgilenmiş gibi bir düşüncesi var. Ama mesela İbrahim'i seçerken bile Tanrı diyor ki senin aracılığın bütün uluslar bereketlenecek. Yani Tanrı'nın amacı zaten Mesih'in yeryüzüne gelişi ve bütün ulusların bereketlenmesi. Dolayısıyla Tanrı o hikayeyi zaten örüyor, örmeye devam ediyor. Ama bazı bölümlerde bazı siyasi durumların, bazı mücadelelerin olduğunu görüyoruz. O da hikayenin aslında bütünüyle yaklaşılarak anlaşılması gerektiğini bize anlatıyor.
Evet. Ve Çölde Sayım 23. bölüm 19. ayette şöyle diyor: Tanrı insan değil ki yalan söylesin, insan soyundan değil ki düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı, söz verir de yerine getirmez mi diyor. Ve mesela eski ayete baktığımız zaman mesela Yuhanna'da, örneğin İncil'de Yuhanna bölümünde Tanrı sevgilidir gibi ifadeleri çok görüyoruz. Bazı insanların eski ayette sanki Tanrı'nın sevgisine ve merhametine odaklanmadığını da düşünüyor olabilir. O yüzden eski ayetten bir ayet paylaşmak istiyorum. Mezmurlar 78. bölüm 38. ayette diyor ki: yine de Tanrı sevecendi, suçlarını bağışlıyor, onları yok etmiyordu. Çok kez öfkesini tuttu, bütün gazabını göstermedi diyor. Yine aslında eski ayette geçen bir ayette de Tanrı'nın sevgisine, Tanrı'nın merhametine burada odaklanıyoruz. Burada bunu görüyoruz tekrardan. Serdar Bey demiş ki, ben takıldım bu yemin olayına, ağız alışkanlığı, yani istemsiz çıkıyor ağzımızdan, şimdi günah mı işliyoruz demiş.
Ya tabii, yani ruhsal dünya şöyle bir yer değil. Yani ben iyi niyetliyim ama bunu yaptım. Yani burada niyetlerin sorgulandığı bir yer olarak görmemiz gerekiyor. İşte daha önce bu ruhsal sırlar programına başlarken insanlar şakayla karışık cin çağırıyorlar. Bir seansa katılıyorlar ama ruhsal dünya bu niyetleri sorgulayan bir yer değil. Yani sözlerimiz, orada bulunmamız bir antlaşma ile sonuçlanıyor ve hayatımıza kökten değişikliklerlere kapı açan bazı problemler yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle yemin etmek, Tanrı'nın adını kullanmak, bu aynı zamanda kibirin de bir sonucu. Yani sen mesela kimsin ki bir yemin ederek onu yapabileceğini düşünüyorsun? Yani sen Tanrı mısın, değil mi? Ama zayıf varlıklarız, o yüzden Kutsal Kitap bize bu konuda kesin bir buyruk verdi. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun, onun dışında yemin etmeyin diyerek birçok örnek bize buyruk verildi. Ve eski antlaşmada da, Hakimler kitabında, bir hakim savaşta Tanrı'nın yardımını aldığı zaman kızını Tanrı'ya adayacağı ile ilgili bir adak adıyor, yemin ediyor ve Tanrı yardım ediyor ve sonra yeminini tutmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu vicdan azabını yaşamamak için en doğrusu Tanrı'nın adını anarak değil, hiçbir şekilde yemin etmemek. Çünkü biz Tanrı değiliz. Sözlerimizi yerine getiremeyebiliriz. Zayıf varlıklarız. Düşmüş, günahtan dolayı Tanrı'dan uzaklaşmış varlıklarız. O yüzden evetimiz evet, hayırımız hayır olursa yeter. Belki bu programı dinleyerek aslında şunu söylememiz gerekiyor: Tanrı'nın varlığı gelmeden önce onun vahyi gelir. Yani ne demek istiyorum? Tanrı'yı tanımak isterseniz önce vahyini anlarsınız, sonra onun varlığı hayatınıza gelir. Yani şimdi değerli dinleyicimiz bu yeminle ilgili belki içinde vicdan azabı var ama şimdi Tanrı'nın sözünü duydu. Dolayısıyla düzelmesi için ve Tanrı'nın yardımı için iyi bir fırsat.
Bir fırsat var. Evet.
Ve mutlaka bu bilginin arkasında Tanrı da olacak ve dolayısıyla Rab ona bu konuda hikmet versin, güç versin.
Evet, siz bahsettiniz zaten Matta 5. bölüm 37. ayette İsa Mesih konuşuyor. Diyor ki evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Tabii. Bundan fazlası şeytandandır diye bir ciddi bir ifade var. Ve Yakup bölümünde de aslında İsa'nın bu sözü alıntılanarak şöyle aktarılıyor. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun ki yargıya uğramayasınız diyor Yakup burada da. Önemli bir nokta, önemli bir konu. Aslında Elohim'den ilk bölümde bahsetmiştik. İlk geçen bölümki yayınımızda Elohim'den bahsetmiştik. O yayını da dinlemek isterseniz podcast olarak web sitemizden ve diğer podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Elohim'in genel bir tanrı ifadesi olduğunu hatırlamıştık. Yahve'din ise burada artık kendini bize tanıtan kişisel bir tanrı olduğunu tekrardan anımsamış olduk. İsa ve Yahve'nin bir olduğunu görmüş olduk. Öyle ki İsa'nın kullandığı kelimelerden benim, ben buyum dedikleri ifadeler ile aslında ve hatta İbrahim doğmadan önce ben varım diyordu İsa mesela Yuhanna 8. bölüm 58. ayette. Bu ifadeyle Tanrı'nın Mısır'dan çıkış 3. bölümde Musa'ya kendini tanıttığı noktada aslında ben olanım, ben benim derken orijinal metinde ehyeh aşer ehyeh diye geçiyor. Ben benim, ben olanım derken aslında burada da benzerlik olduğunu gördük. Bir tarafta ben varım ve ben olanım aynı noktalara işaret ettiğini buradan görmüş olduk. Ve İsa ve Yahve'nin bir olduğunu tekrardan hatırlamış olduk. İsimlerin Tanrı'nın karakterini yansıttığını, Tanrı'yı daha iyi tanıyabilmemiz için bize bir fırsat sunduklarını buradan tekrardan anımsamış olmuş olduk. Belki şeyi okumam gerekiyor. Bugün hiç okumadık aslında. Mısır'dan çıkış 3. bölümde Musa nasıl karşılaşıyor Tanrı'yla? Onu okumam gerekiyor. Sonra aslında onunla ilgili bir soru sormak istiyorum size. Mısır'dan çıkış 3. bölümde burada artık Yahve isminin Musa'ya açık net bir şekilde açıklandığını görüyoruz. Şöyle diyor 1. ayetten itibaren eski ayet içerisinde yer alan bir bölümdür Mısır'dan çıkış. Musa kayınbabası Midyanlı kahin Yitro'nun sürüsünü güdüyordu. Sürüyü çölün batısına sürdü ve Tanrı dağına Horeb'e vardı. Rabbim bir meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı, çalı yanıyor ama tükenmiyor. Çok garip diye düşündü. Gidip bir bakayım çalı neden tükenmiyor. Rab Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce çalının içinden Musa, Musa diye seslendi. Musa buyur diye yanıtladı. Tanrı fazla yaklaşma dedi. Çarıklarını çıkar çünkü bastığın yer kutsal topraktır. Ben babanın tanrısı, İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakup'un tanrısıyım. Musa yüzünü kapadı çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu. Rab halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı yakından gördüm dedi. Angaracılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum ki burada da aslında Tanrı'nın o kişisel yönünü de görmüş oluyoruz tekrardan. Ve şöyle devam ediyor. Bu yüzden onları Mısırların elinden kurtarmak için geldim. O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal akan ülkeye, Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yevuz topraklarına götüreceğim diyor. Ve ilerleyen ayetlere baktığımız zaman Musa diyor ki peki halkıma gidip ne söyleyeyim beni size atalarınızın tanrısı gönderdi dersem adı nedir diye sorabilirler o zaman ne diyeyim diyor. Tanrı da diyor ki ben benim git ve halkına de ki beni size ben benim diyen gönderdi diyor ve devam ediyor. Beni size atalarınızın tanrısı İbrahim'in tanrısı İshak'ın tanrısı ve Yakup'un tanrısı Yahve gönderdi sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım diyor. Peki burada bir ateş figürünü görüyoruz Volkan Bey. Hani Tanrı'nın bir yanan çalıdan konuştuğunu görüyoruz. Biraz işin gizem boyutuyla belki programımızı bitirelim. İsimleri de gizemleri de tamamlamış olalım bu sayede. Bu yanan çalının o tükenmek bilmeyen ateşin özel bir anlamı var mı kutsal kitapta peki?
Sanırım burada Tanrı Musa'nın ilgisini çekiyor. Çünkü Musa bir Yahudi ve Mısırlıların tartıştığını gördüğü zaman soydaşının yanında var olarak Mısırlıyı öldürüyor ve gizliyor. Ama bu işin ortaya çıktığını anladığı zaman Mısır'dan kaçıyor ve kendini kayınbabasının yanında buluyor ve yıllarca çoban olarak yaşamaya başlıyor ve çok yaşlı 80'lere doğru artık konuşmayı unutuyor. Yani tükenen bir hayatı olduğunu artık Musa fark ediyor ve tam orada işte Sina Dağı'nda bazı çalıların güneşten hızlıca yanıp tükendiği bir anda bir çalı yanıyor ama hiç tükenmiyor ve o zaman Musa'nın ilgisi çekiliyor ve Musa bakıyor diyor ki ya bir çalı yanıyor ama tükenmiyor diyerek orada Musa'nın ilgisi çekilerek Musa ile Tanrı karşılaşıyor. Ve Mısır'dan çıkış okuduğun kitabın 6. bölümünde de Rab Tanrı diyor ki, Tanrı ayrıca Musa'ya ben Yahve'yim dedi. İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a her şey gücü yeten Tanrı olarak göründüm ama kendimi Yahve adıyla onlara tanıtmadım diyerek. Aslında Yahve'nin de vahyin daha detaylı bir şekilde Musa'ya açıklanışı olduğunu da bu ismin özel bir vahiy olduğunu da oradan anlıyoruz. Ve Tanrı Musa'ya kendisini çekerek, Musa'nın ilgisini çekerek Musa ile karşılaşıyor ve Musa aslında tükenen hayatını görüyor ama Tanrı'nın tükenmeyen gücünü tecrübe ederek o tükenen hayatını Tanrı'nın sözüne, Tanrı'nın vahyine adayarak halkına peygamber olarak görevlendiriliyor. Ve burada önemli olan şey işte Musa'yı hareket ettiren şey neydi? Evet, Tanrı bu çalıyla, tükenmeyen çalıyla onun ilgisini çekti, onu kendine davet etti ama Tanrı'yı bu yeni isimle Yahve ile, yani kurtaran. Çünkü niye kurtulmaya ihtiyacı vardı? Çünkü Firavun'un kölesi olarak çalışan bir halk, angaryacı bir halk vardı. Ve kölelik şartları gittikçe ağırlaşıyordu ve öyle bir Tanrı'yı tanımak gerekiyor ki o zaman kurtaran, yani bu durumla ilgilenen ve bu durumdan bizi kurtaran bir kurtarıcıya ihtiyacı olduğu için Tanrı işte bu Yahve vahyini Musa'ya açıklamış oldu. Ama diyor ki Tanrı, eskiden ben İbrahim, İshak'a bireysel olarak her şeye gücü yeten, her şeyi yapabilecek, yani sizin tekliğinizi alıp bir soy yaratabilecek güçlü olan bir Tanrı'yım diye tanıttığını vurguluyor. Ama şimdi konu kölelik, şimdi kurtuluş ve şimdi bir ulus olma konusu olduğu için Yahve'nin burada açıklandığını görüyoruz. Dolayısıyla bize de çok şey anlatıyor. Yani bugün belki Rus olarak kölelik yaşıyoruz. Yani neye köleyiz? Günaha köleyiz. Yani başımızda belki bir çalışan, belki çalışma şartları değişti. İşte daha özgür işçiler olduk. İşte çalışma saatlerimiz var ama hala Rus olarak günaha köle olmuş olabiliriz. Tanrı'dan uzak olmuş olabiliriz. O yüzden Musa'nın tanıttığı işte Yahve, işte bizi kurtaran, kurtarıcı olarak, biz tükenmekteyiz ama o tükenmeyen bir kurtarıcı olarak, her zaman bizim yanımızda olan ve yardım hazır olan bir kurtarıcı kavramıyla bize açıklanıyor. O yüzden Yahve ismi, tabii ki sadece biz Yahve olarak onu çağırmıyoruz. Onun beden alıp yeryüzüne gelen o İsa adında biz hayatımıza onu davet ediyoruz. Aynı zamanda vahyin önemli konusu şudur. Vahide karşılaşabileceğimiz bir somut bir şey de olmalı. Değil mi? Mesela eski antlaşmada ne görüyoruz? Hep geriye dönüp sen bizi Mısır'dan çıkardın. Kızıldeniz'i ikiye ayırdın. Yani o yaptıklarıyla Tanrı'nın hayatlarında var olduğunu sürekli anımsatıyorlar. Ve dolayısıyla somut şeylere ihtiyacımız var. Ve işte somut da vahyin somut olarak da İsa Mesih'e dönüşmesi, İsa Mesih'te hayatımıza gelmesi, yani doğmaması, yani gelmesi, aslında bunu vurgulamak gerekiyor. İşte bizim için de Tanrı ile ilişki kurabileceğimiz somut bir yapıya bürünmüş olması son derece önemli. Dolayısıyla biz zihnimizi Tanrı ile ilgili bir düşünceyle doldurduğumuzda, evet, bir boşluk var. Tanrı kime benziyor, neye benziyor, nasıldır? Onun karakterini anlıyoruz ama şimdi İsa Mesih'te bir kişiliğe büründüğü için artık gerçekten somut olarak Tanrı'yla bir ilişki kurabiliriz ve bu büyük bir lütuftur. Belki bunu işte Tanrı insan bedenine gelir mi deyip bunu zayıflık olarak düşünebilirsiniz ancak Tanrı güç penceresinden bakmıyor, sevgi penceresinden baktığı için böyle bir alçalış, böyle bir mütevazilik, aslında bizi sevdiği için buna katlandığını ve bize merhamet ettiğini de vurgulamamız gerekiyor.
Peki tabii günümüzde çok sık duyduğumuz bir görüş var. Her yol Tanrı'ya gider. Her yoldan, evet, farklı dallardan Tanrı'ya ulaşabiliriz gibi. Ama biz bakıyoruz ki kutsal kitapta birden fazla Rab olduğunu, birden, evet, fazla Tanrı olduğunu görüyoruz. Peki her yol gerçekten Yahve'ye gider mi?
Yani şimdi her yol Tanrı'ya gider. Çünkü Tanrı dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Tanrı dediğiniz zaman, Allah dediğiniz zaman yaratıcı, her şeye gücü yeten, doğmamış, doğrulmamış bir varlığı simgeliyor. Dolayısıyla herkes buraya gidebilir. Ama buraya gittiğimiz zaman elde ettiğimiz sonuç nedir?
Genel bir ifade.
Hiçbir şey. Yani onun nasıl bir Tanrı olduğunu, nelerden hoşlandığını hiçbir şekilde bilmiyoruz. Evet. Sadece evet, dünyayı yarattın, beni yarattın, teşekkür ediyorum. Ama onunla gerçek bir ilişki kurmak için bu yeterli bir şey değil. Bunun ötesindeki vahye bakmalıyız ve işte o yaratıcı, o Tanrı Yahve olarak aramıza geldi. İsa Mesih olarak aramıza geldi ve bizimle bir münasebet, bir ilişki kurmaya çalışıyor. Bizi davet ediyor. Bizi günahtan kurtarmak istiyor. Ve işte onu tanıdığımız zaman gerçek kurtuluşa, gerçek sonuçlara, gerçek ruhsal hayattaki değişimlere hayatımızda bunları görebiliyoruz ve bunlar hayatımıza başlıyor. Dolayısıyla her yol Tanrı'ya çıkıyor doğru ama her yol Yahve'ye yani İsa Mesih'e çıkmıyor. Evet. Onun yolu farklı ve o yüzden de İsa Mesih yol, gerçek yaşam benim. Yani Tanrı ile ilgili bir yol arıyorsan İsa'da, Tanrı ile ilgili bir gerçek arıyorsan İsa'da ve ruhsal bir hayat istiyorsan ve gerçekten Tanrı ile karşılaşmak istiyorsan Yahve'de yani İsa Mesih'te. Tüm bunlar.
Hatta o zaman şeyi de hatırlamak gerekiyor. Belki Allah ifadesi de yani Elohim'in kökünden geldiğini görüyoruz. El ve elden sonra türeyen Eloah ifadesinden geldiğini görüyoruz. Ve o zaman mesela bugün işte Mehmet amca ya da Ayşe teyze Allah diye ifade ediyorken Yahve'yi ifade etmiyoruz o zaman. Onlar da genel bir Tanrı ifadesini
yani, kullanıyor. Şimdi Tanrı ya da Allah kelimesini kullandığımız zaman sözlüğe bakalım. Yani ne demek bu kelime? Her şeyi yaratan, her şey gücü yeten, yani Tanrı'nın o evreni yaratan genel gücünü kastediyor. Yani benim hayatıma yönelik arzularını, isteklerini, vahyini vahyinden bahsetmiyor. Dolayısıyla bu ifade sadece evreni yaratan Tanrı'yı kabul etmek öteye gidemiyor. Yani o sonsuz hayatı getiren, sonsuz yaşamı bize veren ve bizi günahtan kurtarıp ölümden geçirecek olan kurtarıcının ismi İsa olarak bize veriliyor. Dolayısıyla bu isim olmadığı zaman yani sadece biz şöyle deriz, yani bir ormana gideriz, ne kadar güzel bir manzara. Evet, Tanrı çok güzel yaratmış deriz ama bu bizi değiştirmez. Bu bizim zayıflıklarımızı, günahlarımızdan dönmemiz için bu bilgi yeterli değil. Dolayısıyla tekrar söyleyelim. Yani Tanrı'nın vahyi tarih içerisinde derin bir şekilde açıklanmıştır. Vahiy ilerlemiştir. Ve vahiy ilerledikçe halk Tanrı'yı daha derin bir şekilde tanımıştır. Ama biz o ilk açıklanış noktasında kalırsak eğer, yani yaratıcı bir Tanrı var, tamam, o güzel. Ama bu bizim hayatımıza bir değişikliğe yol açmıyor. Dolayısıyla tarih içerisinde halkının yanına gelen ve kendini Yahve olarak açıklayan ve Mesih'te karşılığını bulduğumuz bu kurtarıcıyı tanımalıyız ve o kurtarıcıyı hayatımıza davet etmeliyiz.
Evet, Serdar Bey demiş ki Yahve sana sesleniyorum diye mi dua etmeliyiz o zaman?
Hayır, İsa adıyla dua etmeliyiz. Çünkü Yahve'nin karşılığı yeni antlaşmada İsa olarak bize verildi. Ve tek bir kurtarıcı var. İşte yasanın tekrar 6.4'te ki tek bir Rab kavramını Paulus açıklıyor. Nitekim pek çok ilah, pek çok Rab vardır ama bizim için tek bir kurtarıcı, tek bir Rab vardır. O da İsa Mesih'tir diyerek kurtarıcının, yani Yahve'deki Musa'ya açıklanan kurtarıcı kavramının aslında İsa Mesih'te yeryüzüne geldiği vurgulanıyor. O yüzden biz İsa Mesih'in adıyla dua ederek Tanrımıza duaları göndermeliyiz. Bugün bile mesaj yazarken bir numara ekliyoruz. Kime gönderdiğimiz, mektup yazarken bir adres yazarak aslında bunları gönderiyoruz. Dolayısıyla hani Tanrı'ya dua ederken o zaman genel binlerce Tanrı var. Yani yüzlerce sahte öğreti var. Dolayısıyla bunu nereye gönderdiğimizi iyice netleştirmek için duamızın sonuna bir adres yazmalıyız ki o da İsa Mesih'in adıdır.
Evet, ilginçtir. Elçilerin İşleri 4. bölüm 12. ayette diyor ki başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Aslında yine isim kavramı burada görmüş oluyoruz ve bunun İsa Mesih olduğunu biliyoruz. Öyle ki Yuhanna 15. bölüm 16. ayette de İsa Mesih diyor ki benim adımla babadan ne dilerseniz size versin diyor. Mesut Subaşı Vahiy 21. bölümden paylaşmış. 21. bölüm 6. ayet. Bana tamam dedi, Alfa ve Omega, başlangıç ve son benim. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Teşekkürler demiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu yayında Yahve ismini konu aldık. Yahve isminin aslında ben benim, ben ben olanım ya da var olan ve var olacak olan gibi anlamlar ifade ettiğini gördük. Ve birebir bu ifadenin İsa Mesih'in de kullandığını tekrardan hatırladık. Örneğin İbrahim doğmadan önce ben varım ifadesine baktığımızda yahut yol, gerçek ve yaşam benim derken ki o benimin Yahve'yi temsil ettiğini, orijinal metni okuduğumuzda Yahve'yi orada gördüğümüzü görmüş olduk. Ve aslında bizim kişisel bir tanrıya ihtiyacımız olduğunu, kişisel bir tanrı ifadesine ihtiyacımız olduğunu gördük. Bu programda isimleri konu alırken aslında ayrı ayrı tanrılar olmadığını, tek bir tanrı olduğunu ve zaten Hristiyanlığın tek tanrılı bir inanç olduğunu tekrardan hatırlamış olduk. Ve bu isimlerin bize tanrının farklı yönlerini sadece yansıttığını görmüş olduk ve ne kadar da önemli olduklarını gördük. Öyle ki az önce okuduğum ayette de bize bağışlanmış bir ad, bize bağışlanmış bir isim diye vurgulanıyor özel olarak. İsimler ve Gizemler yayınının sonuna geldik. Bu yayınımızda Yahve ismini konu aldık ve Tanrı'nın bize kendi kişisel ismini açıklayarak bizi onurlandırdığını görmüş olduk ve bu onun kişisel bir varlık olduğunun, ilişki kurulabilecek bir kişi olduğunun göstergelerinden biri olduğunu gördük. Onun ilişki kurabileceğimiz bir varlık olması, onu tanıyabileceğimizi ve tanımamız gerektiğini de bize göstermiş oluyor. Tanrı kendisini birçok isimle tanıtsa da en özel isim olarak İsa'yı, yani Rab Kurtarır ismini görüyoruz ki İsa isminin anlamı Rab Kurtarır'dır. Belki bu programda değinmedik ama Rab Kurtarır anlamına geliyor. Bu ismi görüyoruz. Tanrı bize kendisini İsa'da tanıtıyor ve bize bu göğün altında insanlara bağışlanmış başka bir isim olmadığını da az önceki okuduğum ayette olduğu gibi belirtiyor. İsa'nın vahyin kendisi olduğunu, Tanrı'nın ağzından çıkan o sözün İsa olarak beden aldığını görüyoruz. Tanrı'yı kendi sözünden başka ne daha iyi tanıtabilir ki diye kendimize soruyoruz ve böylece biz İsa'da Tanrı'yı kişisel olarak tanıma fırsatı buluyoruz. İsa Mesih'e, onun çarmıhtaki ölümüne ve dirilişine iman ile kurtuluşa kavuşmuş oluyoruz. İyi işlerimiz, sevaplarımız, ibadetlerimiz aslında Volkan Bey'in bahsettiği gibi bizi zaten kurtaramıyor. Yani bizi farklı yollar bir yere çıkartıyor, belki Tanrı kavramına çıkartıyor ama genel bir Tanrı kavramına bizi götürüyor ve iyiliklerimiz, sevaplarımız, işlerimiz, izlediğimiz yollar değil, bizim yolun kendisine ihtiyacımız var. Ve burada İsa Mesih ismini tekrardan bize bağışlanmış olan o adı anımsamış oluyoruz. Ancak Mesih olan iman bizi aklıyor ve Tanrı ile yaşayacağımız serüvenin kapısını açan tek ve gerçek anahtar niteliğini İsa Mesih'in adının taşıdığını tekrar ve tekrar görüyoruz. Bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa yerel bir protestan kiliseye danışabilirsiniz. Ücretsiz İncil edinebilirsiniz. Eğer yakınınızda bir kilise yoksa merak etmeyin, bizler de size yardımcı olmak isteriz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Değerli katılımınız, yorumlarınız, bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Esenlikler.
İsimler ve Gizemler programı sona erdi. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Canlı yayınlarımız her cuma akşam 6'da karşınızda olmaya devam edecek. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.